Evet, Aynı Zamanlı Yaratış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bugün A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seyhan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağı TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Uşak Egem TV, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Adana CRT TV ve CRT FM, Nevşehir Keyif FM'den canlı olarak yayınlanan Aynı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programına hoş geldiniz tekrar. Oktor Hocam, Yahya Hocam ve Cem Hocam'la beraberiz bugün de. İnşallah güzel konulardan bahsedeceğiz. Aynı zamandayız, aynı zamandan bahsediyoruz her gün. Yani çok müjdelenmesi gereken bir dönem aslında ama bir kısım insanlar tarafından sürekli örtbas edilmeye çalışılıyor. Hani normalde Allah'ı inkar eden, işte dini inkar eden birisinin yapıyor olması bu çok şaşırtıcı bir şey olmaz. Aynı zamanın örtbas etmek için yapılan faaliyetlere baktığımızda ama bunu bazı Müslüman kardeşlerimiz, bir kısım Müslüman kardeşlerimizin yaptığını görüyoruz. Bu çok gerçekten yani olmayacak bir durum normalde. Yani bir Müslümanın Peygamberimizin bildirdiği yüzlerce alametin çıktığını görmesine rağmen bunu vicdanın bastırarak hayır çıkmadı, ayrı zamanda değiliz, Mehdiyet döneminde değiliz, İslam dünyaya hakim olamayacak demesi gerçekten çok acı bir durum yani bir Müslüman açısından ve hani vicdanı sızlatan bir durum. Normalde sızlatması gereken bir durum Müslümanı. Ama nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor? Gerçekten çok enteresan. Gerçi ona da baktığımızda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene öncesinde bir kısım insanların bunu gerçekten de örtbas etmeye çalışacağını bildirdiğini görüyoruz. Yani mesela 70 bin sarıklı sözde sahtekar alim var. Ahir zamanda yaşayacak ve bunlar Deccal'in avanesidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sarıklı olacak, Deccal'e tabi olacak, İslam hakim olmayacak diyecek, Deccaliyete hizmet edecek, Mehdi gelmeyecek diyecekler. Onun haricinde dini gerçekleri değil, bidatları ve hurafeleri insanlara anlatıp insanları dinden uzaklaştıracaklar. Yani bu özellikteki insanların ahir zamanda yaşayacağını Peygamberimiz bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem.
Aslında bildikleri şeyi kabul etmemeleri zaten bilinen bir şey. Biz her seferinde söylüyoruz, bütün canlı yayınlarda söylüyoruz. Bilim yapmalıyız ki Allah'ın kudretini daha iyi şekilde anlayalım diye. Fakat insanlar o kadar bilgisizliği kabul edip ve bilmedikleri şeyi o kadar biliyormuşçasına savunuyorlar ki. Evet. Hani bizim de Müslümanlar olarak bunları anlamamıza hani imkan yok çünkü savundukları bir şey yok. Deccaliyeti savundukları aslında neyi savunduklarını da bilmedikleri bir şeyi savunuyorlar.
Evet. Tabii bir kısım Müslümanlar yapıyor bunu. Çok az bir güruh yani buna baktığımızda. Ama çok etkili olabiliyorlar. Çünkü Peygamberimiz de zaten etkili olacaklarını aynı zamanda bildirmiş. Ama Mehdiyet dönemi tabii zorluklar çok fazla var. Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın yaşayacağı çok fazla zorluk var. Peygamberimiz onları da bildiriyor. Yani Mehdi, Hazreti Mehdi 313 talebesiyle hem küfürle mücadele ediyor, hem münafıklarla mücadele ediyor, hem müşriklerle bu yobaz kafayla mücadele ediyor. Yani çok büyük bir mücadele içerisinde ama hiçbir şekilde kaderinde yenilmek diye bir şey yok Hazreti Mehdi'nin. Yani mutlaka galip geliyor. Yani tüm dünyaya mesela İslam'ı hakim ediyor Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle oluyor bu. Türk İslam Birliği'ni mutlaka kuruyor. Yani başına ne olay gelirse gelsin, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına çok fazla da olay geleceğini bildiriyor zaten. Mesela sırtının döve döve genişletileceğini Peygamberimiz bildirmiş. Tabii mecazi bir anlatım. Bir insanın sırtı, mesela sırt kelimesi onun gücünü yansıtır değil mi? Mesela sırtın kuvvetlidir derler mesela. Senin gücün fazladır manasındadır. Peygamberimiz Deccal Hazreti Mehdi'nin sırtına vurduğu zaman yani onun gücünü kırmak için yaptığı her harekette sırtının daha da genişleyeceğini bildirmiş. Yani Deccal Hazreti Mehdi'ye gücünü kırmak için yaptığı her hareket sonucunda Mehdi daha da güçleniyor. Yani çok enteresan bir olaydır, metafizik bir olaydır. Maşallah. Aynı zamanda da Allah ayette bildiriyor. Kafirlere karşı müminlerin aleyhine kesinlikle Allah yol vermez buyuruyor ayetinde. O ayetin tecellisini yaşıyor Hazreti Mehdi ayrı zamanda inşallah net bir şekilde. Ve de biz bunları inşallah göreceğiz çünkü ayrı zamandayız. Ve her gün yeni gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Yani mesela şu anda dünya üzerinde bakıyoruz işte tsunamiler oluyor, depremler oluyor. Enteresan olaylar yaşıyoruz mesela şu anda. Mesela çok değişik olaylar olacağını bildiriyor Peygamber.
Ve gün geçtikçe bunların ne kadar arttığını görebiliyoruz yani. Depremler evet. Olsun, işte doğal afetler olsun. her geçen zamanda özellikle son savaşlar olsun, Peygamber Efendimizin özellikle açıkça belirttiği gibi Müslüman ülkelerin arasındaki sonuçsuz savaşlar olsun, bunların gün geçtikçe o kadar arttığını görüyoruz ki, ne kadar biz her zaman söylüyoruz ki mukaddes bir döneme şahitlik yapıyoruz ve mukaddes bir dönemin içinde bulunuyoruz, ahir zamanda bulunuyoruz.
İnşallah. Evet. Tabii bunu ama tabii gördüğümüz zaman hani bunu dikkate almak çok önemli. Yani mesela normalde çok büyük olaylar ya. Mesela Peygamberimizin söylediği tek bir olayın gerçekleşmiş olması bile başlı başına mucizedir. Mesela şöyle olsaydı, deseydik ki işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ın suyu kesilecek diyor mesela. Sadece bu hadis olsaydı, farz edelim ki. Sadece Fırat'ın suyu kesilecekti dese ve tarih olarak da 1400'lü yılları belirtmiş olsa Peygamberimiz ve gerçekten de 1400'lere geldiğimizde Fırat'ın suyu Keban barajıyla kesildi. Ya sırf şunu görse bir insan hem Allah'ın varlığına inanır. Çünkü peygamber haricinde kimse söyleyemez böyle muhteşem bir bilgiyi. Hem peygamberin ve peygamber olduğuna kanaat getirir sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de ahir zamanda olduğumuzu net anlar. Yani bu üçünü anlamaya tek başına yeterdir. Peygamberimizin söylediği tek bir alametin gerçekleşmesinin var. Çok daha acayip bir şey oluyor. Çok daha muhteşem bir şey oluyor. 200 alamet gerçekleşiyor. Tarihleriyle, olaylarıyla, ülke isimleri vererek peygamberimiz Afganistan'ın işgal edileceğini söylüyor. Ülke ismini vererek. Azerbaycan'ın işgal edileceğini söylüyor. Ülke ismi vererek. Bağdat alevlerle yok edilir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Bağdat. Üçe bölünür diyor peygamberimiz. Üçe bölünüyor Bağdat. Para birimi kalkacak diyor. Para birimi kalkıyor. Ya bunlar tek başına tarihleriyle verildiği için ve ülke isimleri ve detaylarıyla verildiği için çok çok büyük
hatta bir mucize. O kadar detaylı ki kutsal topraklarda kan döküleceğini söylüyor ve iki kere döküleceğini söylüyor. Hatta tam Kabe, ikincisi Kabe'nin tam yanılmıyorsam çok
yakınında
gerçekleşeceğini söylüyor. Evet. Ve
aynen gerçekleşiyor. Hatta bu olayların başlangıcı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 senesini vermiş. 1400 senesinin ilk günü 1 Muharrem'de oluyor bu olay. Çok enteresandır yani. Ay ve güneş tutulmaları olacak diyor Peygamberimiz Ramazan ayında. 15'er gün arayla 81-82'de oluyor. Bunun ardından diyor peygamberimiz. Bakın bunun ardından diyor. Öncesinde demiyor. Bunun ardından bir kuyruklu yıldız geçer. Herkes görür bunu diyor peygamberimiz. 86 yılında geçiyor. Ve en büyük özelliği herkesin görebiliyor olması. Çıplak gözle izleyebilirsiniz diye o zamanlarda zaten haberlerde verilmiş. Gazete haberlerinde de yansımış durumda. Çıplak gözle izlenebilen bir kuyruklu yıldız. Peygamberimizi herkes görecek diyor. Zaten televizyonlarda da aynı zamanda görüldü. İşte gazetelerde görüldü aynı zamanda. Yani bu kadar muhteşem bir dönemdeyiz. Hani bu Müslüman gördüğü zaman acayip heyecanın artması gereken bir durum bu. Yani böyle sevinç duyması gerekiyor, heyecanın artması gerekiyor, imanının artması gerekiyor, Allah'a olan bağlılığının artması gerekiyor. Ahir zamanda olduğu için İslam'ı anlatma ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim etme arzusunun, şevkinin artması gerekiyor.
Ki Peygamber Efendimiz de hani şunu söylüyor, Mehdi ile müjdelenin diyor. Yani biz ahir zamanda yaşıyoruz ve Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği dönemde yaşıyoruz. Onu bulduğunuz andan itibaren yanında olun, destekçisi olun diye de Peygamber Efendimiz'in
emri var inşallah.
Kare sünnet sürünerek bile olsa ona ulaşın diyor Peygamberimiz.
İnşallah. Evet.
Emri var.
Ya bu kadar müjdeler içerisinde hani bir Müslümanın tabii çok fazla insan şu anda tabii bunları görüyor ve kitleler halinde şu anda artık ahir zaman görülüyor. İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyeti için insanlar şu anda her geçen gün daha fazla insan seferber oluyor. Ama bir kısım insanların da Müslüman olan kardeşlerimiz için diyorum tabii. Hani tamam işte güzel olaylar bunlar da Peygamberimiz söylemiş olmuş. Tamam biz de hayatımıza bakalım ya o kadar da irdelemenin manası ya, yok
mutluluğun,
demesi.
Dostluğun, barışın, kardeşliğin ve bolluğun, bereketliğin müjdelendiği ahir zamandayız yani. Bununla herkesin mutlu olup ve destekçisi olması gerekiyor değil mi hocam yani?
Evet. Ama işte onu zaten Peygamberimiz izah ediyor hadislerde. Kimlerin karşı çıkacağını da tarif ediyor. Evet. Bir kere yobaz bir kesimli olacağını bildiriyor böyle münafık ve yobaz sahtekar din adamlarının. Bakın şöyle tarif ediyor Peygamberimiz. Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır, ruhlarını kabzeder. Artık karacahil bir zümre kalır. Yani gerçek alimleri Allah alıyor. ruhlarını kabzeder diyor Peygamberimiz. Artık kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. Onlar da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar diyor. Bakın bir hadiste yine Peygamberimiz, kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara günahtır yapmayın der. Kendim yapardım diyor. Yapın dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum der. Buhari'den nakledilen bir hadis. Bu tip bir güruhun olacağını, hatta rakam veriyor. 70 bin diyor sarıklı cübbeli. Yani dindar gibi gözüken. Kur'an'ı ezbere bilirler diyor. Başları tıraşlı diyor. Taylasanlı yani sarıklı cübbeli. Ama diyor Kur'an'da boğazlarından aşağı geçmez diyor. Yani hep ağızlarında var. Söylüyorlar. Fakat kendileri de yapmıyorlar. Ve söyledikleri de zaten çoğu zaman hurafeler ve bidatler oluyor. Böyle Kur'an eklemeler, çıkarmalar. Kendileri de yapmadıkları bir batıl bir anlayışı insanlara tavsiye ediyorlar zaten yaptıkları zamanda. Bunlar tabi Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacaklar diyor Peygamberimiz. Ve bunların en azılısı da Medineli, yani İstanbul'dan çıkacak bir alim olarak bildiriyor Peygamberimiz. Öyle özel biri var. Münafıkların başı böyle. Hazreti Mehdi'ye karşı böyle kendince mücadele ediyor ama mağlup olarak yaratılmışlar tabi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de nasıl, mesela Akın Hocam biraz önce söyledi, neden yani insanların o dönemde böyle çekinik kalacaklarının izahını yapıyor aslında Kur'an'a dayanarak, inşallah hadislere dayanarak. Şöyle diyor, haf damarı, yani korku damarını kullanacaklar diyor. Şöyle izah ediyor Said Nursi Hazretleri, dessas zalimler, yani Deccal'in adamları o dönemin ayrı zamanın bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları yemlendiriyorlar. Yani korkakları durduruyorlar onu, korkuyu kullanarak, korkutarak onları. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Bilhassa da ulemanın diyor bu işte sahtekar alimleri, korkutarak durduruyorlar onları. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Allah bunu Kur'an'da da bildiriyor. Bu bakın inşallah bu korkaklığın nasıl olduğunu Allah bakın şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Yani şeytan ve şeytanın ekibi olan münafıklar, necaliyet çirkin hayasızlığı, Kur'an'a aykırı davranmayı, Kur'an'a ters ne varsa onu emrediyor. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız diyor Allah. Ya yani böyle bir korkaklıkları var. Bu özellikleri de şeytan ve deccaliyet, onun ekibi olan deccal, münafıklar tarafından da kullanılıyor. Size karşı insanlar toplandılar diyorlar. Mesela münafıkların özelliğidir. Artık onlardan korkun diyorlar. Ama öyle dediklerinde diyor Allah, iman edenler için Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor inşallah. Müslümanlar asla böyle bir korkuya kapılmıyorlar. Çünkü Allah'tan başka bir güç yoktur. Ve ne olursa da Allah'tan gelir. Dolayısıyla böyle bir korku duymaz. Mehdi'yle müjdeleşin diyor. Çok büyük rahmet. Yani savaşların durmasını kim istemez? Adaleti, gerçek anlamda demokrasiyi, böyle laiklik olacak, zenginlik olacak. Herkes korunup kullanacak. Mesela hocamız tarif ediyor. Hastaneye gidiyor birisi, bir hasta diyelim. Öyle mükemmel hastaneler var. Teknoloji ilerlemiş. Hiç para alınmıyor. Selamünaleyküm diyor, giriyor içeri. Hastalık, kanser olabilir, başka bir hastalık olabilir. En mükemmel şekilde tedavi ediliyor. En güzel şekilde ağırlanıyor. Hiç para alınmıyor. Para verecek kimse bulunmuyor zaten. Yani Hazreti Mehdi diyor, para verecek kimseyi arar diyor, bulamaz diyor. Verdiği kimse de geri getirir, verir diyor. Şimdi mesela Darwinizm ne diyor? Güçlü olan ayakta kalır diyor. Siz hayvansınız diyor. Haşa. Tesadüfe borçlusunuz varlığınızı. Güçlü ol diyor. Yani sağlık olarak, işte zenginlik olarak, yani materyalist anlamda güçlü ol, zayıfları ez diyor. Evet. Zayıfsan diyor, sen ezilirsin diyor. Ezilmemek için diyor, o zaman güçlü olman gerekir diyor. Güçlü olmak için de diyor, çatışacaksın diyor. Hayatta kalma mücadelesi vardır diyor. Bu kaynaklar da sınırlıdır diyor. Dolayısıyla sadece güçlü olanlar bu işi atlatabilir. Doğada böyle diyor zaten. Ondan sonra insan da bir hayvan olduğuna göre diyor, bu da toplumda da böyle olması gerekir diyor. Bu mutsuzluk, değil mi? Bereketsizlik getiriyor. Kimse kimseyi kollamıyor o zaman.
Benlik duygusu çok ön planda oluyor. Yardımlaşmayı tamamen ortadan kaldırıyor hocam, maşallah sizin dediğiniz gibi. Ama biz evet, söylüyoruz ahir zamanda tamamıyla Müslümanların en üst seviyede olacağı, hocamın da dediği gibi Hazreti Mehdi'nin para verdiğinde geri çekileceği, hatta ihtiyacı olmayacağını söyleyeceği, bolluğun, bereketliğin en üst seviyede olacağı bir zaman olacaktır.
Maşallah.
İnşallah biz de bununla müjdeleniriz hocam.
Elhamdülillah. Yani ne kadar muhteşem bir şey. Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, insanlığa lütfu. Bakın Peygamberimiz diyor ki kıyamete diyor bir gün kalsa diyor Allah o günü uzatacaktır diyor Hazreti Mehdi'siyle. Mehdi'sini gönderecek inşallah. O günü uzatacaktır diyor. Yani Hazreti Mehdi öyle mübarek, öyle birisi. Allah'ın kıyameti ertelediği onun için inşallah. Bütün dünyanın mutluluğuna vesile olacak birisi. Bunu yani insanlar işte bu haf damarı, yani bu korkaklıkları bir kısım işte ulema, sözde ulemanın tabii, sahtekarların korkaklıklarını kullanarak korkuyor. Sanki Mehdi'yi müjdeleyince işte böyle işte başına bir şey olacak değil mi? O ona işte iftira atacaklar, onun üstüne gelecekler. Şeytan böyle korkutuyor.
Evet.
O korkaklıklarıyla da geri durmak, gelmeyecek, işte 1000 sene sonra gelecek, 5 milyar sene sonra gelecek, öyle şahsı manevidir. Yani tabii cahilinden yapanları tenzih ediyoruz, burada adı geçenleri de tenzih ediyoruz. Böyle, ama bir de münafık bir ekip var. Yani iki yüzlü, yani Müslüman gibi görünüyor ama diyor Peygamberimiz, hani boğazından aşağı geçmez diyor, Kur'an'ı söylüyorlar Arapçasıyla. Ama inanmıyor ya, yani inanmadığı şeyi zaten anlatıyor. Ondan zaten her şey beklenir. Peygamberimizin de tarif ettiği bu tarz insan, yani böyle samimi olarak iman eden birisi.
Günümüzde de var hocam zaten öyle insanlar. Sırf bir grubu, bir topluluğu kendine çekebilmek için sözde Müslümanmış gibi gözüküyor ama her türlü oyun var tabii. Yani zaten akıllı bir adam anlıyor. Yani bize de denk geliyor günümüzde. Ben hemen anlıyorum mesela vücut dilinden, bakışlarından. Çünkü belli konuşma tarzından, içten değil yani ondan sonra. Günümüzde de var hocam yani. Sırf belirli bir grubu kendine çekebilmek için yapıyorlar bunları.
Tabii zaten inanmadığı şeyi savunan birisinin gözü ne kadar parıldayabilir ki hocam, değil mi yani?
Evet.
Peygamberimiz zaten hadislerinde...
Ben anlıyorum hocam yani.
Herkes anlar.
Çok cahil yani olmak lazım. İşte o cahil kesimi çekiyorlar zaten hocam yani. Akıllı, mantıklı bir adam hiçbir zaman onları desteklemiyor. Onların tarafına geçmiyor. Yobaz, cahil. Yani okumamış daha doğrusu. Yani ne bileyim. İşte Peygamber Efendimiz'in ismini kullanaraktan, Allah'ın ismini kullanaraktan kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar.
Peygamberimiz bildirmiş tabii o öyle bir grup olacağını. Dini kullanarak Cem Hocam'ın dediği gibi rızık elde ederler,
evet,
diyor Peygamberimiz aynı evet zamanda. Ve hani bu yobaz kafada yine Cem Hocam'ın dediği gibi yani bir acayip bir samimiyetsizlik oluyor. Yani söylediği şeylerde olsun, yaptığı şeylerde olsun. Bir kere hiçbir şekilde Kur'an'la uyuşmuyor. Peygamberimizin sünnetiyle uyuşmuyor hiçbir şekilde sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesela söyledikleri şeylere bakıyoruz. Hiç ayetlere dayanmıyor, hadislere dayanmıyor. Mesela diyorlar ki işte ehli kitapla görüşülmez diyorlar. Biz görüşmeyiz ehli kitapla diyorlar. Yani biz ayetlere baktığımız zaman böyle bir şey görmüyoruz. Mesela ehli kitap nasıldır diye soruyoruz. Hepsi birdir diyorlar. Yani onların hepsi aynıdır diyorlar. İşte hiçbirisiyle görüşülmeyiz diyorlar. Görüşmemize de gerek yok diyorlar. Biz ayetlere bakıyoruz, tam tersini görüyoruz. Bakın ben ayet okuyorum şimdi size. Ali İmran suresi 113. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar buyuruyor Allah ayette. Yani bakın onlar hepsi bir diyor, Allah hepsi bir değil diyor. Biz tabii ki Allah'ın ayetine inanırız, yani o aklı evvellerin söylediği şeye göre hareket etmeyiz. Şimdi mesela mücadele yöntemi olarak bakın Allah ayette net bir şekilde İslam'ın nasıl anlatılacağını, ehli kitapla olsun, işte başkalarıyla, hatta küfürle, hatta müşriklerle dahi olsun nasıl tebliğ yapılacağını Allah Nas suresi 125. ayette bildirmiş. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et buyuruyor Allah. Bakın hikmetle ve güzel öğütle. Yani biz bakıyoruz hikmet olmuyor zaten yani anlatımlarında bir kısım insanlar. Ya tamamen hurafe, bidat üzerine, Kur'an'dan, peygamberimizin sünnetinden uzak olduğu için zaten hikmetten de uzak olmuş oluyor. Ama Allah hikmetle çağırın. Yani hikmetli ve özlü söz söyleyin buyuruyor Allah ayette. Ve güzel öğüt verin. Yani güzel söz söyleyin. Ona hatta başka ayetlerde nefsine yönelik güzel söz söyleyin de buyuruyor Allah ayette. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Yani siz hidayete ermiş olan veyahut da ermemiş olanların kim olduğunu tespitle uğraşmayın diyor Allah ayette. Siz tebliğ yapın sadece. Allah biliyor diyor, Rabbin yolundan sapanı bilen, hidayete ereni de ben bilirim diyor Allah. Siz o kafirdir, şu işte şöyledir, böyledir diye tespitle uğraşmayın diyor Allah. Siz sadece tebliğ yapın diyor. Buyuruyor Allah inşallah. Mesela yine bakıyoruz, bazı konularda helal ve haram koyuyorlar kendi kafalarına göre. Evet. Helal olan bir şeye haram diyorlar, haram olan bir şeye helal diyorlar. Yine Allah ayeti bildirmiş bunu, Nas suresi 116. ayette. Şeytan Allah'sının dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Yani kafanıza göre konuşmayın diyor Allah ayette. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler buyuruyor yine Allah ayetinde. Tabii biz bu tarz kişilere hani sorduğumuzda tabii çok az bir güruhtur. O da cahillerinden yapanları da o güre içerisinde, onları da tenzih ederiz. Geriye 3-5 kişi kalır. Ama verdikleri zarar açısından tabii bunları hatırlatmamız gerekiyor inşallah. Soruyoruz yani, sen bunu nereden biliyorsun, nereden öğrendin bunu dediğinde, ben böyle öğrendim diyor yani. Bana bu şekilde geldi diyor. Allah da zaten bunu emrediyor diyor. Yani Kur'an'da da böyle geçer diyor. Hiçbir ayet olmamasına rağmen o konuda. Bakın o yapıyı da Allah yine ayetinde belirtmiş. Araf suresi 28. ayette. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde, yani diyor mesela ehli kitap düşmanımızdır, görüşmeyelim diyorlar mesela. Çirkin bir hayasızlıktır bu ayete ters çünkü. Peygamberimizin uygulamalarına ters. Veyahut da başka bir şey yapıyor. Ama şöyle diyor. Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Yani biz böyle öğrendik. Hatta daha da ileri gidiyorlar. Allah bunu bize emretti derler buyuruyor Allah ayetinde. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Allah böyle bir şey emretmedi mi buyuruyor. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Yani net bir şekilde Allah böyle bir şey olmadığını söylüyor. Ve çok mesela o tarz insanlara, çok çok az olan o güruha baktığımızda da diyorlar ki biz diyorlar çok sıkı işte dindarız. Biz acayip titiziz diyorlar mesela. Titiz olduğumuz için böyleyiz diyorlar mesela. Titiz olduğumuz için ehli kitaba düşmanız. Titiz olduğumuz için böyleyiz falan. Hiç alakası yok. Kendilerini çok dindar görüyorlar fakat ahirette görüyorlar. Net bir şekilde şahit oluyorlar samimiyetsizliklerine. Ahiretteki durumlarıyla ilgili ayet de şöyle. Enam suresi 23. ayet. Bundan sonra onların, bunu ahirette söylüyorlar, Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitne olmadı. Yani biz müşrik değildik aslında, biz dindardık diyorlar. Ama halbuki kendileri de şahitler aslında müşrik olduklarına ve samimiyetsiz olduklarına. Tabii ne yapıyorlar? Cem Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi, yani kendileri zaten hak olmayan şeyleri anlatıyorlar, bir de etraflarındaki insanları da saptırıyorlar. Bakın o Allah onu da belirtmiş ayetinde. Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için bak ne kötü yük yükleniyorlar buyuruyor Allah ayette. Yani din dışı şeyleri anlatıp, hurafe, bidatları anlatıp zaten kendileri de inanmıyorlar buna. Sonra başkalarını da saptırıyorlar. İşte o saptırmaya çalıştıkları samimi kardeşlerimiz onların söylediklerine inanmasın diye anlatıyoruz. Yoksa bizim anlattığımız kişiler böyle 3-5 kişidir yani. 5-10 kişidir en fazla toplasan. Hani onların söylediklerinden samimi kardeşlerimiz etkilenmesin diye biz de doğrusunu anlatıyoruz. İnşallah. Yoksa onlar da biliyorlar hurafe anlattıklarını inşallah. Mesela yine bu güruhla ilgili bir ayet daha okuyacağım. Maun suresi 4. ayet. İşte şu namaz kılanların vay haline. Bakın Allah namaz kılanların vay haline diyor. Hangi namaz kılanların vay haline? Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı da engellemektedirler buyuruyor Allah ayetinde. Yani gösteriş için namaz kılan, insanlara hükmetmek için, işte onları kontrolü altına almak için namaz kılanların vay haline diyor Allah ayetinde. Yani bu dünyada belki çok kendilerini zeki görüyor olabilirler. Binlerce, on binlerce kişinin yanlış bilgilenmesine neden oluyorlar. Ama Allah ayette vay hallerine buyuruyor. Yani ahirette nasıl bir azabın beklediğini artık düşünecek gibi de değil yani. Biz artık onu herhalde tasavvur edemeyiz. Ahirette karşılaşılacak bir şey bu. Ama biz burada uyarıyoruz yani. Tövbe etsinler. İnsanları da kandırmasınlar. Hurafe anlatmasınlar. Hocamız nasıl yapıyorsa Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyor. Çok fazla hocalarımız var zaten. Şeyh Nazım hocamız var. Şeyh Ahmet Yasin hocamız var. Bunun gibi pek çok hocalarımız var. Mübarekler hepsi. Onlar gibi inşallah hakkı doğruyu anlatsınlar. Bu tutumlarından vazgeçsinler.
Evet. Münafıklık en büyük tehlike İslam'ın önündeki. Münafıklık eşittir yobazlık demektir. Yobazlık eşittir münafıklık. Yani yobazlık Kur'an'a eklemeler, çıkarmalar yaparak hurafeler ve bidatleri uygulayan bir anlayış. Bu da münafıkların getirdiği bir sistemdir. Çünkü Kur'an'ın yaşanmasını istemezler. Şeytan istemez en başta. Şeytanın da ekibidir münafıklar. Onlar da böyle mesela haramları arttırırlar. Halbuki haramlar sınırlıdır ve az sayıdadır Kur'an bildirir haramları. Her şeyin haram olmasını isterler. Helalleri haram, haramları da helal hale getirerek dinin yaşanmamasıdır. Yani ne kadar çok detaya girilirse, Kur'an'da örnekleri veriliyor bunun. Hazreti Musa döneminde de var böyle, Peygamberimiz döneminde de varlar. Hatta Peygamberimize Kur'an'ı değiştirmesini teklif ediyorlar. O derece azgınlar böyle münafıklık sistemi. Detaylandırarak bidatlerle dinin yaşanmaması. Yani onu zaten o sistemi öyle bir hale getirmek isterler ki böyle detaylarla, hurafelerle. Zaten yapamaz bir insan onu yani. Halbuki dinde kolaylık vardır. Allah bildiriyor. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Din tahfif edilmiştir. Yani din çok kolaydır. Dini yaşamak. Dini yaşamamak zordur aslında. Bu ama Kur'an'ın aslı, peygamberimizin tefsirleriyle aslı saadet döneminde olduğu gibi ki Mehdi döneminde bu olacak inşallah. Bütün hurafeleri, bidatleri kaldırıyor. Mezhepleri kaldırıyor. Bütün tarikatlar, cemaatler Hazreti Mehdi'ye bağlanıyor ve din aslı saadet döneminde olduğu gibi peygamberimiz döneminde en güzel şekliyle peygamberimizin tefsirleriyle yaşanıyor. Mesela dinle zorlama yoktur. Haramdır. Allah dinde zorlama yoktur diye buyuruyor Kur'an'da. Şimdi dolayısıyla hiçbir şekilde siz birine bir fikre inanmaya, Müslüman olmaya, ibadet etmeye kesinlikle zorlayamazsınız. Haramdır. Doğrusu anlatılır tabii. Çünkü Allah iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar diyor. Mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatıyoruz biz. Komünizmin saçmalığını anlatıyoruz. Materyalizmin saçmalığını anlatıyoruz. Ama adam hala ben Darwinist olmak istiyorum derse olur. Birinci sınıf gene vatandaştır Hazreti Mehdi döneminde. Ama ya mantıken yani bu sistemde böyle dinin çok güzel yaşandığı, bilim, sanat ve teknolojide çok ilerlemelerin olduğu, tam demokrasinin olduğu bir sistemde ve İslamiyet'i bu kadar güzel yönüyle görüp bir insan kalkıp da Darwinizme inanmaz zaten. İnanan da yani böyle inanmaz yani. İnanan da olmazdı. Çünkü gerçek delillerini gösteriyorsunuz ki Darwinizm de yasaklanmaz. O da anlatılır.
Birazcık aklı varsa zaten hocam inanmaz. Hocam münafık dediniz ya, ben bunların bir kitabını aldım. Yani kendimi bilinçlendirmek için. Ya öyle saçma şeyler var ki hocam, yani böyle kendilerine göre şeyler uydurmuşlar ki yani haram helal. Mesela bir bayanın oturduğu sandalyede diyor, kalktığı zaman sen oturma diyor tekrar diyor. O sıcaklıkla diyor, hani şimdi sonuçta bir insan oturduğu zaman normal olarak bir sıcaklık oluşuyor belirli bir süre. Yani diyor şeyin abdestin bozulur diyor hocam. Yani inanılmaz saçma şeyler var yani. Kitaplarında ben bir 20. sayfaya kadar falan okudum. Ondan sonra komedi hocam yani, başka bir şey değil.
Tabii bazı i̇şte Kur'an'da
bunlara inanmak yani ben baktım nasıl yani bilmiyorum hocam, ilginç.
Evet. Kur'an'da Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Bakın bu çok önemli. Yani Kur'an'ın yeterliliği son derece önemlidir ve Allah bunu bize bildiriyor.
Zorlama yok hocam yani hiçbir şekilde.
Evet, evet. Kur'an'da Allah'tan başka hakem olmayacağını söylüyor Allah. Ve biz diyor her örneği açıkladık diyor. Bakın bir iki ayet okumak istiyorum örnek. Mesela Enam suresi 38. ayette Allah diyor ki biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Yani Kur'an'da noksan olan hiçbir şey yok demektir bu. Ve Kur'an'a göre yaşamayı emrediyor Allah. Allah'tan başka hakem olmaz diyor. Hüküm koyucu sadece Allah'tır. Kur'an'ı da biz peygamberimizin tefsirleriyle yaşarız. Dolayısıyla Kur'an'a aykırı bir uygulama zaten dinle alakası yoktur onun. Esas olan Kur'an'dır. Kur'an'a uygun değil mi ona bakılır. Kur'an'daki helaller, haramlar, hükümler. Tabii herkesin kendi kafasına göre hüküm çıkarması olmaz tabii ki. Peygamberimizin değil mi sünnetiyle hareket ederiz biz inşallah. Hazreti Mehdi döneminde işte olacak olan bu. Din o kadar tahfif ediyor yani Hazreti Mehdi demişti hocamız. Yani hafifletiyor. Çünkü Kur'an'daki dini yaşamak o kadar kolay ki. Kur'an'da bilim var, sanat var, estetik var. Yani Müslüman nasıl bir insan olmasını istiyor Allah? Şöyle bir insan olmasını istiyor. Dönemin en modern insanı oluyor.
Donanımlı hocam.
Tabii en akıllı, en kültürlü, en bilgili, bilim yapan, en şık giyinen, en temiz ama en onurlu, en merhametli, en şefkatli bakın, en adaletli, en güvenilir insan.
Vicdanlı.
Tabii Mehdi'ye öyle bir güvenilirliği var ki Hazreti Mehdi'nin. Bütün insanlar yani babasının, diyor ki peygamberimiz örnek veriyor. Çocuğunu çok seven bir baba gibi diyor, düşünün diyor böyle hadiste. Yani düşünün demiyor da yani yaklaşık olarak söylüyorum. O çocuğun nasıl bir güven duyar babasına değil mi? Öyle güven duyulacak diyor. Ya da bir kral diyor, tebaası çok seven bir kral olarak düşünün diyor. Bütün insanların canını ve malını teslim edeceği bir insan. Yani o kadar adaletli ki, bakın Kur'an'a göre adaletin ölçüsünü Allah veriyor. Kendi aleyhinize bile diyor, ailenizin aleyhine bile olsa diyor, anne babanızın aleyhine adaleti ayakta tutun. Şimdi Hazreti Mehdi böyle bir insan.
Zaten evet. Lafınızı balla kesiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ahlakına çok benzettiğini buyuruyor.
Evet inşallah. Maşallah. Yani gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkacak diyor. Şimdi bu kadar adaletli bir insan, bu kadar Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven bir insan, %100 güveniyorsun sen o zaman. Yani malını ve canını teslim ediyorsun. Asla sana haksızlık yapmaz, asla merhametsizlik yapmaz ama o kadar Allah korkusu var ki bütün dünyayı kapsıyor bu. Yani bütün 6 milyar, 7 milyar insana da bu yansıyor. Mesela fakir bırakmıyor. Şimdi Kur'an'a göre yönetici olan bir insan olarak düşünün. Yani bir yönetici düşünün daha doğrusu. Onun yönetiminde olan insanlar var. O insanlar arasında adaletsizlik olduğu takdirde Allah hesabını veremez bunun. Mümkün değil adaletsizlik yapması. Çünkü hani bir kısım zengin oluyor, mesela bir kısım fakir. O hepsini birden yönetiyor. Olmaz. Bu adalete aykırıdır, Kur'an'daki adalet anlayışına. Zaten herkes zengin olacak.
Peygamber Efendimiz de zaten geçen kervanlardan Peygamber Efendimiz'e inanmayan bir kesim bile malını Peygamber Efendimiz'e teslim edilirmiş ki bu yüzden Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin denilir ki
maşallah,
Hazreti Mehdi de Peygamber Efendimiz'in ahlakına sahip ve Peygamber Efendimiz'in soyundan olduğu için o dönemde de sonsuz güvenin olacağı muhteşem bir dönem olacak inşallah.
Tabii yani tüm İslam dünyası kendini teslim edecek zaten
inşallah.
Hazreti Mehdi'ye. Yani tüm yönetimi inşallah manevi yönetim olarak Hazreti Mehdi'ye verilecek. Hazreti Mehdi de zaten hocamız anlatmıştı onu. Yani herhangi bir konu olduğu zaman sadece işte böyle yapsanız daha iyi olur dediğinde zaten o öyle olacak.
Ya biz diyoruz zaten bizim dinimizde zorlama yoktur. Samimi bir akla sahip olan herkes araştırıp bilim yaptığı, okuduğu takdirde ahir zamanda olduğumuzu, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini ve Peygamber Efendimiz'in emirlerini, Allah hadislerinde, ayetlerde söylediği gibi Allah'ın emirlerini okuduğu zaman birebir anlayacaktır.
Evet, inşallah. Mesela öyle örnekler veriyor ki Peygamberimiz, bugün için hayal edilemeyen, yani çok kısa bir dönemde gerçekleşecek ama şu gün için hayal edilemeyen bir şey. Mesela diyor, hanımlar diyor, yanında hiç erkek olmaksızın hacca gidebilecekler diyor. Şimdi Şam'a gidebilecekler diyor. Bu ne demek? Hani bırakın hacca gitmeyi, bugün yani can güvenliğinden dolayı Irak'a gidemiyorsunuz. Bırakın hanımların gitmeyi, erkekler de bile gidemiyor değil mi?
Belirli bir saatten sonra sokağa bile çıkamıyorsunuz hocam yani.
Yani değil mi? Belirli bir saatten sonra hangi hanım şu yan sokağa gidebilir tek başına? Gidemez, güvenlik ortamı yok. Ama öyle bir güvenlik ortamı oluyor ki hacca kadar gidiyor, dünyanın öbür ucuna gidiyor. Hiç fark etmiyor, kimse dokunmuyor. Çünkü o güzel ahlak herkese hakim oluyor. Bir de Hazreti Mehdi'nin döneminde tabii öyle güzel bir de sistem var ki yani herkes iyi olduğu için kötü hemen böyle şey gibi sırıtır yani böyle güneş gibi parlar. Hayal bile edemez. Mesela diyor ki hocamız PKK diyor Mehdi döneminde yok olacak diyor. Yani yok olacak derken madden var ama manevi yok yani PKK diye bir örgüt yok. Bir kere fikren tabii çökecek yani komünizm diye bir şey olmaz. Ama adam diyor tahayyül dahi edemez diyor yani birine kötülük yapmayı öyle bir sistemde. Zaten yani ne gerek var yani herkes iyi, herkes zengin değil mi? Mahkemeler boşalmış, karakollar boşalmış, hapishaneler boşalmış. Kim istemez böyle bir sistemi? Ama işte çok ilginç ya bakın haf damarı var, adamları korkutuyorlar. Korkularından onlar bu olmayacak diyor. Ümitsizlik mesela bakın o da çok haram olan bir şey ümitsizlik. Bediüzzaman'ın tarifini okuyayım önce. Diyor ki yeis en dehşetli bir hastalıktır ki diyor. Ümitsizlik en dehşetli bir hastalıktır. Yani Hazreti Mehdi gelmeyecek, İslam Birliği olmayacak, Müslümanlar biz böyle olacağız, ezileceğiz, yok edileceğiz. Bu en dehşetli bir hastalıktır diyor. Alem İslam'ın kalbine girmiş, yani İslam dünyasına girmiş bu kalbine. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Garp'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Yani Batı diyor Doğu'yu yani Müslüman dünyasını olduğu gibi hizmetkar durumuna getirmiş diyor. Bu yeğilsizden ve ümitsizlikten dolayı diyor. Bitirmiş diyor İslam dünyasını. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Tabii bu mesela haram olan bir şey. Bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah'ın rahmeti Mehdi'nin olması, Hazreti İsa'nın gelişi, İslam birliğinin olması ve bütün dünyada güzel ahlakına hakim olması Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin diyor. Çünkü diyor Allah, kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Yani bu olamayacak demek, umutsuzluğa kapılmak haram. Asla öyle olmaz. Müslümanlar birlik olacaklar inşallah. İttihadi İslam. Bir araya geldikleri zaman inşallah o Müslüman dünyasındaki bütün zulmü kaldırır. Teknoloji, bilim, her şeyde sanatta ilerleme olur. Bir güvenlik ortamı olur. Ve eksiklikleri olan da o sistem içerisinde eksikliklerini düzeltir. Hatalarını da gerçekleştiremez. Birlik olur. Herkes kardeştir diyor zaten Allah. İnananlar kardeştirler diyor. Ve dağılıp ayrılmayın diyor inşallah.
Tabii müminler kardeştir buyuruyor Allah ayetinde. O çok önemli bir konu. Yani şu anda mesela birisinin mesela herkes düşünsün kendinden. Ben de düşüneyim. Buradaki arkadaşlarımız da düşünsün. Ekran başındakiler de düşünsün. Mesela kardeşi, kendi öz kardeşi kaçırılmış olsun. Ölüm tehlikesi altında. Her an öldürebilirler. Her an tecavüz edebilirler. Her an eziyet ediyor olabilirler. Bizim kardeşimiz mesela, öz kardeşimiz. Öyle bir durumdayken. Ya bir insan kalkıp da başka bir şeyle uğraşabilir mi? Yok kardeşim ya, benim işte şu an işte daha önemli işlerim var. Ticari işler var. Onlarla uğraşıyorum. Bu ayın sonuna evleneceğim. Onun hazırlıklarını daha yapamadım. Onlarla uğraşıyorum. Yani kardeşimin orada ölüyor olması benim için önemli değil. Mesela ablası, öz ablası farz edelim. Birisi kaçırmış orada. Her an tecavüz edebilirler, eziyet ediyor olabilirler, öldürecek olabilirler. O ne düşünüyor? İşte ben ayın sonunda ne kadar para gelecek onun hesabını yapıyorum. Yani kusura bakmasın. Artık orada eziyet ediyorlarsa da ediyor olabilirler. Beni ilgilendirmez dese bir insan, biz böyle ağzımız açık kalırız. Yani bu arkadaş aklı yerinde mi acaba deriz. Ablası orada, mesela abisi, kız kardeşi, erkek kardeşi eziyet görüyor, öldürülmek üzere. O kendi işine bakıyor. Nasıl olur deriz. Şu anki durumda öyle. Yani ne farkı var şu anda? Allah ayette Müslümanlar olarak siz kardeşsiniz buyuruyor. Öz kardeşimizdir. Şu anda Müslüman ülkesinde yaşayan, Allah'ın varlığını kabul eden, Kur'an'ın hak olduğunu kabul eden, Peygamberimizi peygamber olarak kabul eden herkes bizim öz kardeşimizdir. Ve şu anda o durumda aynen duruyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz mücadele ediyoruz tabii. Müslüman kardeşlerimizin çoğu da mücadele ediyor. Ama bir kısım insanlara baktığımız zaman benim hiç öyle bir konum yok diyor yani. Ben İslam'ın...
Evet hocam, yani hani bugün sizin anlattığınız şey esasında Avrupa'da çok geçerli olan bir şey.
Evet.
Belli bir yaştan sonra ailede, akrabalıkta, kardeşlikte, anne baba arasındaki ilişkilerde hükümsüzlük el veriyor. Hükümsüzlük yerini, hükümsüzlük baş göstermeye başlıyor.
Ya sanki hiç tanışmıyorlar.
Çünkü mesela çocuklar 18 yaşına geldikten sonra anne ve babasına sen bana karışamazsın gibi cümleler sarf ediyor. Biz anne ve babanın ne kadar mukaddes olduklarını, dinimizde ne kadar önemli olduğunu, hatta Peygamber Efendimizin cennet annelerin ayakları altında da sözünü sürekli tekrarlıyoruz. Yani o söylediğiniz hükümsüzlük Avrupa'da, yani batılı ülkelerde inanılmaz baş göstermiş durumda.
İnşallah. İşte ya bu dediğimiz konu çok önemli. Herkes düşünsün yani. Hocamın da dediği gibi aynı durum söz konusu ve bunun haricinde daha bir öncelik yok. Yani Allah zaten mücadele etmeyi ve Allah'ın ayette bildirdiği çok önemli bir gerçek var. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin buyuruyor Allah.
Fikren mücadele, evet.
Bir daha söylüyorum ayeti. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar. Fitne yarıya inince değil. Fitnenin onda biri bitince değil.
Tamamen yok olur.
Fitne tamamen kayboluncaya kadar fikri olarak, ilmi olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Müslümanlar üzerinde farz bu.
İnşallah.
Dolayısıyla hocamız zaten bunu 32 senedir yapıyor. Biz de hocamızın vesilesi ondan Kur'an'ın ve Peygamberimizin sünnetinin ışığında öğrendiğimiz gerçeklerle, hocamızın yol göstermesiyle biz de aynı şekilde mücadele ediyoruz. Ve aslında bu tüm Müslümanlar için geçerli. Yani sadece bizim için geçerli değil. Allah tüm Müslümanlara bunu emrediyor. Dolayısıyla biz gece gündüz bunu yapacağız. Yani şu olmuyor açıkçası, samimi bir durum olmuyor. Yani hocamız daha önce anlatmıştı bunu. İşte ben... Bazı mesela konularda peygamberimizin sünneti diyerek çok güzel titizlik gösteriyorlar bazı konularda bir kısım kardeşlerimiz. Yani mesela evlilik sünnettir. Bu konuda çok titiz olabiliyorlar. Mesela işte ticaret sünnettir. O konuda çok titiz olabiliyorlar. İşte başka yemeklerle ilgili konular oluyor. O sünnettir. Onda çok titiz olabiliyorlar. Allah'ın farzı var. Hocamız 1000 sünnetten bir farz kat kat daha önemlidir demişti. Ya bir farz olsa, 1000 sünnet olsa bir farz yapılır. Ya farz var, ayet var, Allah'ın ayeti var. mücadele edilmesi gerekiyor. Halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar diyen kadınlar çocuklar adına niye mücadele etmiyorsunuz buyuruyor Allah. Şu anda Müslüman ülkelerde kadınlar çocuklar halkı zalim olan işte başındaki kişilerin mesela peygamberimiz bildirmiş zalim melikler Müslümanların başına geçecek buyurmuş peygamberimiz. Şu anda aynı şeyi görüyoruz değil mi Müslüman ülkelerde? Bizi çıkarın diyen çocuklar kadınlar zayıf kalmışlar için niye mücadele etmiyorsunuz diyor Allah ayetinde. Şimdi Allah böyle bir soru soruyor. Bu soruyu duymazdan gelen bir insan bunun ahirette cevabını verecek en geç. Ahirette nasıl cevap verecek onu düşünmesi gerekiyor. Bunun cevabı yok eğer mücadele etmezse. Etmedim dediği zaman ahirette çok garip bir duruma düşmüş oluyor. Yani onun hesabını verememiş oluyor. Evet. Hesabını veremezse sonu da Allah en doğrusunu bilir, iyi olmayabilir. Yani sonsuz cehennem hayatı var çünkü. O yüzden hepimiz için geçerli. Vicdanımızı, sesini dinlememiz gerekiyor. Müslümanlar mesela Avrupa'da bir tane kedi ölüyor. Bütün herkes ayağa kalkıyor. On binlerce kişi sokağa dökülüyor. Ellerinde pankartlar, basın yayını devreye sokuyorlar. Bazıları da diyor ki ne kadar duyarlı insanlar. İşte bir kedi öldü. Ortada ayağa kaldırdılar. Tabii bir kedinin ölmesi Müslüman da ayağa kaldırır. Buna hayatta izin vermez. Hocamız mesela bir köpeğe eziyet edilmişti. Halen daha onu gündemde tutuyor ve onun peşini bırakmadım diyor hocamız. Bu çok önemlidir ama orada her gün Müslüman ülkelerde on binlerce Müslüman şehit ediliyor.
Ama biz de diyoruz ki mesela savaşa ayrılan bütçelerden onda biri evi olmayan, bakıma muhtaç olan insanlara ayrıldığı takdirde o insanların en iyi şekilde yaşayacaklarını söylüyoruz. Bugün tabii baktığımızda ki savaş bütçeleri inanılmaz bir şekilde ayrılıyor. Evet, bir şekilde işte ayrılıyor.
Yani mücadele ederken nasıl mücadele? Fikri mücadele. Neye karşı? Kötülüğün kaynağına karşı. Nedir kötülüğün kaynağı? Çok açık. Darwinizm, materyalizm ve ceryanın münafıkhane, yobazlık sistemi. İkisine karşı da çok etkili bilimsel, net delillerle, değil mi? Bilimsel delillerle, Kur'an'dan delillerle, hadislerle inşallah mücadele gerekiyor. Yobazlık bir, bir de Darwinizm, materyalizm iki. Şimdi Darwinizm belasına karşı mücadele gerekiyor. Nasıl? Bilimsel delillerle. Mesela iman hakikatleri anlatıyoruz değil mi? İman hakikatlerinin anlatılması. Darwinizmi geçersizliğini gösteren delillerin, fosillerin, proteinin oluşmasının imkansızlığının anlatılması. Tek etkili ve tek çözüm bu. Askeri tedbirler şu bu olmaz hiçbir şekilde. Bir işe de yaramaz. Zaten çatışma hep çatışmayı getirir. Kan dökme kan dökmeyi getirir. Ya yani hep tırmandırır. Yani çatışırken o çatışıyor, bu çatışıyor. Hep tırmanır bu. Nasıl bu ortadan kalkar? Fikri mücadele edin. Temelini, zeminini ortadan kaldırırsanız çatışmanın zemini ortadan kalkar. Çatışmanın zemini nedir? Darwinizmdir. Çatışma ilerlemenin temelidir diyor.
Ki esasında bildikleri şeyi biz onlara tekrar söylüyoruz ki bugün Amerika'da en önemli akademide hocam müzede görevli olan, müdür olan birisi bile ara kalkım dönemin formunun olmadığını, aslında biz bunu bildiğimi, yani bizim bunu yıllar önceden bildiğini söylüyor kendisi. Fakat biz söylüyoruz ki Darwinizme inanan insanların bir şekilde zorlama ile görevini devam ettirdiklerini söylüyoruz. Bugün ahir zamanda Peygamber Efendimiz'in 14. yüzyılda söylediği doğal afetlerden işte bugün depremlerin artması, sel felaketlerinin olması ile ilgili bir sunumumuz var inşallah. Hazırsa onu gösterelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş alametlerinden biri de şiddetli yağmurların yağması ve seller olmasıdır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda o kadar çok detay vermiştir ki ne zaman kuraklığın olacağını, hangi olaydan sonra yağmurların artacağını dahi bildirmiştir inşallah. Şiddetli yağmurların yağıp sellerin artması Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş alametlerindendir inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük sellerin neden olacak yağmurları hadislerinde şu şekilde bildirmiştir inşallah. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evleri yıkmadıkça kıyamet kopmaz. Gerçekten de son yıllarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde seller çok artmıştır. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seller hakkında çok önemli bir detay daha haber veriyor. Lulin kuyruklu yıldızı geçmeden kuraklık olacağını, Lulin geçtikten sonra da sellerin başlayacağını söylüyor. Hadis şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Şimdi bu hadiste haber verilen bilgileri tek tek inceleyelim inşallah. Lulin kuyruklu yıldızı 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bakın fotoğrafta da görüldüğü üzere dünyaya en yakın noktadan geçmiştir inşallah. Aynı hadiste bildirildiği gibi diğer yıldızlardan ayrı olarak 2 adet kuyruğa sahiptir ve parlaklığı diğer yıldızlardan 6 kat daha fazladır. Bakın bunu bir daha okumak istiyorum. Diğer yıldızlardan ayrı olarak 2 adet kuyruğa sahiptir ve parlaklığı diğer yıldızlardan 6 kat daha fazladır.
Yani hiç çift kuyruklu yıldız, kuyruk zaten kuyruk demektir, arkasında kuyruk olur. Ki öyle mesela haley var değil mi? Haley de bir alamet, peygamberimizin bildirdiği. Arkasında kuyruğu var. Aynı zamanda önünde de işareti var. Önünde de ışığı var. Lulin kuyruklu yıldızının. İki çift kuyruklu.
Ve yıldızların ne kadar parlak olduğunu biliyoruz hocam. O yıldızlar da 6 kat daha fazla parlak olması ne demek? Ne kadar bu büyük bir mucize inşallah.
Zaten oradaki bilim adamları Lulin'e ile ilgili bilgi verirken neye dikkat çekmişlerse peygamberimiz de hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeye dikkat çekmiş. Yani boynuzlu olması, 6 kat daha parlak olması, diğer yıldızların tersi yönünde gitmesi hep özellikleri bu diye geçiyor zaten literatürde.
İnşallah.
Peygamberimiz de hep onlara dikkat çekmiş maşallah.
Bir de Lulin'in varlığı bilinmiyordu. Yani herkese sürpriz oldu. Astronomlar da bilmiyorlardı böyle bir kuyruklu yıldızın varlığını. Gelince görüldü. Yani peygamberimizin mucizesi o şekilde. Değil mi? Geçişi de tahmin ediyorlar. 1000 yılda bir olduğunu tahmin ediyorlar. Bilinmeyen bir kuyruklu yıldızı böyle ilk defa böyle bu şekilde görülmüş oldu maşallah. Tam tarif edildiği gibi.
Evet.
Evet, devam edelim inşallah. Hadiste belirtildiği gibi yıldızın görülmesinden önceki 3 yıl boyunca yağışlar dünya genelinde oldukça azalmış ve birçok bölgede kuraklık baş göstermişti. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde İklim Değişikliği 2007 raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç senede yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı ve buralarda açlık ve hastalıkların artacağı belirtilmiştir. Evet bakın gazete küpürlerinden de son yıllarda açlık ve hastalıkların arttığını iyice görüyoruz basın haberlerinde.
Bakın dünya ısınıyor, afetler kapıda diyor. Her yerde kuraklık var. Son 400 yılın en yüksek sıcaklıkları, susuz kış, barajlar kuruyor. Burası baraj diyor. Baraj resmi var orada kurumuş. Ve şey diyorlardı, global ısınma diyorlardı. Yani bu böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Global ısınma.
Küresel ısınma diye.
Evet, küresel ısınma. Halbuki bu ayrı zaman alameti. Ve yıldız geçince diyor, yağmurlar başlayacak diyor Peygamber Efendimiz.
Evet, hocamız bunu söylemişti. O da çok enteresan bir durum. Bu küresel ısınma, işte global ısınma, dünyayı sarıyor. Bu kuraklık, işte 20 sene sonra Türkiye'de su kalmayacak. Şu kadar sene sonra dünyada su bitecek diye böyle değişik haberler çıkıyordu sürekli. Hocamız sakin olun dedi. Çok yakın zamanda. Aşırı derecede yağmur yağmaya başlayacak ve insanlar yağmur yağmasından rahatsız olacaklar dedi. Heyecanlanacak bir şey yok. Hazreti Mehdi'nin alametleri zaten beklediğimiz bir şey bu.
Ve
demişti.
O çıkan haberlerin ardından hocam birkaç haber daha çıktı. Hani buzullar eridi. İşte oradan yapılan araştırmalara göre oradaki fotoğraflar, oradaki videolar çekildi. Tabii insanlar daha fazla telaşa kapıldı. Ama
sonra Ruslar dediler ki biz o global ısınmayı uydurduk dediler. Öyle bir şey yoktu. Evet. Biz onu gerçeklere çarpıttık diye açıklama yaptılar dünya medyasına.
Ne olduğunu anlayamadığımız için öyle bir isim koyduk.
Bu Lulin kuyruklu yıldızı geçtiğinde de, bakın bu çok önemli, onun hadiste belirtilen alamet olduğunu ilk defa hocamız söyledi. Yani bu dedi peygamberimizin hadislerinde bildirilen yıldız diye bütün dünya medyasına açıklama yaptı inşallah. Lulin peygamberimizin belirttiği alamet olduğunu inşallah.
İnşallah. Evet devam edelim. Aynı hadiste belirtildiği gibi 2009'un Mart ayından sonra dünya genelinde yağışlarda büyük artış olmuş. Evet, hocamızın da dediği gibi. Hiç paniğe kapılmayın. Bu Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi alametlerden biridir. Nitekim de öyle oldu.
Hocamızın tabii hadislere dayanarak söylediği 1300'ün üzerinde olay var. Aynı şekliyle gerçekleşmiş durumda. Yani 1300'ün üzerinde hocamızın söylediği şey var. Ayetlere ve hadislere dayanarak söylüyor hocamız tabii bunları.
Maşallah.
Ve bu kadar olay gerçekleşti şu 3 sene içerisinde.
2009'un Mart ayından sonra dünya genelinde yağışlarda büyük artış olmuş. Hatta barajların kapıları aşırı doluluktan kırılmış ve binlerce insan evlerinden tahliye edilmiştir. Şu anda yaşanan sel felaketleri de bu yağmur artışının bir neticesidir. Az önce de gazete küpüründe gördük. Bu nasıl baraj dedi. O kadar çok sular birikmiş ki hocam barajı patlatmış ve bu nasıl bir baraj? Evet, görüyoruz.
Zaten %100'e gelmeden barajları açıyorlar yani zarar vermesin diye. %95'e falan geldiği zaman açıyorlar, boşaltıyorlar barajları. Evet.
Hani global ısınma vardı?
Evet.
İşte global soğuma var şimdi yani. İşte ahir zaman alameti bunlar. Özel, her şey özel. Mesela depremlerde tarihte hiç olmadığı gibi artış var. İşte bunu kalkıp işte diyorlar ki fay hatlarında hareketlenme şu bu falan. Ya kardeşim, tarih boyunca hiç olmamış. Birdenbire hadiste bildiriliyor. Ahir zamanda muazzam bir yükselme başlıyor.
2007 yılına kadar olan deprem sadece 110 iken 2007 yılından sonra tam emin değilim ama 2000 süratli
yani
grafikler
kadar, 99'a
var.
99'a kadar,
evet,
özür
dilerim. Yani bayağı süredir çok az. Yani 500 deprem falan olmuş. 99 yıllarına kadar yani. 99'da 20 bin deprem oluyor. Evet. Bakın 99'a kadar zannediyorum 500 yılda 500 yıllık tarihi kayıtlardaki deprem sayısı, pardon, 400 yılda 500 deprem. 99 senesinde 20 bin deprem. Sonra zaten devam ediyor deprem sayısı. Tabii 99 senesinde bu kadar artması çok enteresan. Kur'an'ın 99. suresi de deprem suresi. Zelzele suresi.
Büyük bir deprem oldu bugün de. Zelanda'da mesela hocam. Haberlerde evet, görmüşsünüzdür.
Evet.
Bayağı büyük bir deprem.
İnşallah. Oraya bir hafta sonra da konferansa gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Büyük bir deprem. 7.8 şiddetinde diye açıklandı.
7.8 herhalde hocam.
Açıklandı. Şimdi, sonra 7.6 dendi.
7.6 dendi sonra.
Yani sürekli deprem oluyor. Mesela sadece depremler değil. Amerika'da hortum üstüne hortum, fırtına üstüne fırtına oluyor.
Alıştılar artık hocam onlar yani sürekli.
Japonya, evet. Japonya'da olan doğal afetleri zaten
Evet. Son
zamanlarda hepimiz biliyoruz.
Bu arada bir ara versek iyi olacak.
Evet.
Aradan sonra tekrar devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Biraz önce ahir zamandan bahsettik. Ahir zamanda Müslümanların yapması gereken mücadeleden bahsettik. Çünkü Allah'ın emri. Ve bu yapılması gereken bir şey. Ya biz Kur'an'a baktığımızda bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini görüyoruz. Tabii bazı kimseler dünya hayatına bağlılık, yani aşırı derecede bir bağlılık olabiliyor. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir bağlılık oluyor. Ve şeytan ona telkinlerde bulunuyor. Mesela dini yaşamasıyla ilgili işte ileriki yaşlarda yaşarsın diyor. Sen zaten uzun yaşayacaksın diyor. Yani öyle hissetmen lazım. Uzun yaşayacağına dair telkinler veriyor. Dini ileriki yaşlarda yaşarsın. Şu an yaşamana gerek yok. Mücadele mi? Mücadele etmene gerek yok. Sen kendi keyfine bak. İnsanların ölmesi önemli değil diyor. Şehit olması önemli değil diyor. Sen hayatını yaşa. Gez, toz, eğlen. Dine muhalefet şeyleri de yap diyor şeytan. Bu telkinlerin tamamının hepsini veriyor.
Hocam, dünya malı sabah uykusu gibi çok tatlıdır. Dolayısıyla sahipliğini yaptığımız Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir ruhtan başkası değildir. Sadece bu dünyada sahipliğini yapabileceğimiz bir ruhumuz var. Onun dışında bu dünyadaki hiçbir dünyevilik sahipliğini yapacağımız bir şey değildir. Bir kavram değildir inşallah.
Tabii ki yani şeytan, çünkü Allah ayette biliyor, şeytan size vaatlerde bulunur diyor. Mesela şeytan diyor ki din ahlakını yaşama, ilk hedefin şudur. Mesela atıyorum şu arabayı almak senin ilk hedefindir. Din ahlakını yaşamayacaksın. Bu hedefini gerçekleştirene kadar ona kilitleneceksin diyor. Mesela 5 senesi o arabayı almak için geçiyor. Arabayı bir alıyor, hiçbir şey yok. Yine aynı hissiyatta. Bir hafta sonra eski hissiyatına dönmüş oluyor. Bütün zevki kaçıyor. Aldığı arabadan bir şey anlayamıyor. Sanki bütün dünyası değişecekmiş gibi şeytan ona telkinde bulunuyor ve hiçbir şeyin değişmediğini görüyor. Ama şeytan boş durmuyor. Hemen bir vaat daha veriyor. Bak diyor, araba nereden çıktı diyor. Asıl şunu yapınca diyor, senin olayın budur. O zaman dünyan kurtulacak diyor yani. tam mutluluğa ereceksin o zaman diyor. 10 senesi de öyle gidiyor. 10 sene bitince başka bir şey veriyor. Bir bakmış 70 yaşına gelmiş. Soruyoruz ne kadar yaşadın? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bomboş bir hayat geçirdim. Ve ölüm döşeğindeyim şu anda, artık ölüm de yaklaştı. Ve yani Allah korusun cehennemi boyluyor mesela. Din ahlakını yaşamadığı için, Allah'a yönelmediği için. Allah ayette dünya hayatından bahsederken susayan onu bir susanır. Yanına geldiyse serap olarak nitelendiriyor. Allah'ı bulur buyuruyor.
Yani ona ulaştığında bir şey bulamaz. Evet. Yanında Allah'ı bulur diyor. Sen onu bir susanır diyor.
Tabii zaten,
serap gibidir diyor. Evet,
zaten şeytan da her an insanları caydırmak, dinden saptırmak için görevinin başında. O yüzden yaşlı gözler sevgiliyi aradığında çoktan eyvahlar başlamış olacaktır ki biz de diyoruz ki genç arkadaşlar abdest aldıkları zaman su ondan korkar. Fakat yaşlandığın zaman evet birazcık fiziksel görünümünde yaşlanmalar olduğu için, hele bir de şeytan seni kandırmışsa eyvahlar çoktan başlamıştır.
Yani şimdi dünya evet.
Ölüm yani öyle 70 yaşında olacak bir şey de değil. Yani ben ne kadar şimdi işte 70 yaşına kadar öyle bir şey, öyle bir olay yok. Mesela her gün haberlerde bir sürü ölü oluyor değil mi? Her akşam haberleri açtığımızda istisnasız bir şekilde bir trafik kazasında mutlaka 3-5 kişi ölmüş oluyor. Evet. Yani bunu ben olmadığını görmedim şu ana kadar. Dolayısıyla bugün ayın kaçı? Bugün ayın 7'si, Perşembe günü. Cuma akşamı haberlerde çıkacak, ölüm haberi çıkacak kişiler şu an son saatlerini yaşıyorlar. Yani bakın, tekrar söylüyorum. Cuma akşamı haberlerde trafik kazasında öldü diye haberi çıkacak kişiler şu anda son 5-10 saatlerini yaşıyorlar. 15 saatleri olabilir. Hatta şu an bizi izliyor da olabilirler. Ve ölümlerinden 10 saat önce son ahiretle ilgili uyarıyı almış olabilirler. Cumartesi yaşayacak kişilerin 2 günü var. Bu şekilde hesaplarsak yani çok fazla insanın ölüme yakın olduğunu görüyoruz.
Ya attığımız ikinci adım zaten beyhude bir adımdan ibaret değildir. Biz sadece atacağımız ilk adım ile mükellefiz. Çünkü hiçbir insan ne kadar yaşayacağını hesap edemez. Bununla
ilgili bir filmimiz var. İsterseniz dünya hayatının kısalığı ve geçiciliği ile ilgili onu seyredelim.
Thank you.
şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor. Çok geçici, kısa bir hayat var. Mutlaka ölüm var. Mesela tabutların üzerinde de yazılan ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Her nefis ölümü tadıcıdır. İnsanın yaptığı hiçbir plan gerçekleşmeyebilir. Değil mi? İleriye dönük herkesin planları oluyor böyle. İşte üniversiteye gideceğim, şu işe gireceğim, evleneceğim, çocuğum olacak. Hatta emekliliğini dahi planlıyor. Değil mi? Böyle daha genç yaşlarında nerede emekli olup nasıl işte ne yapacağını gibi böyle. Bunların hiçbiri gerçek olmayabilir. Ama ölüm mutlak gerçek. Yani ölüm mutlaka var. Hatta çok yakın da olabilir. Yani olmasa bile birkaç on yıl, yani o da çok yakın oluyor. Ya 20 yaşında olan biri genç, değil mi? Güçlü, kuvvetli. 1, 2, 3, 4 tane 10 yılda ölüm yaşına girmiş gelmiş oluyor zaten. 1, 2, 3, 4. Çok göz açıp kapama gibi geçiyor. Hastalıklar başlıyor, yaşlılık ve ölüm gerçekleşiyor.
Belki yarın, belki yarından da yakın cümlesi bile ölümü anlatamayacak bir cümle. Çünkü yarını yok, her an şu saniye bile gerçekleşebilecek bir olay.
Evet.
Her canlı ölümü tadacaktır hocam bir ayette zaten. Evet.
Çünkü ölüm anı, yani insanın o işte değer verdiği her şeyi, mesela ölen birinin işte evi oluyor, değil mi? Ailesi oluyor, arkadaşları oluyor, Facebook'ta arkadaş çevresi, ondan sonra bankada hesabı olabiliyor, teknesi olabiliyor, arabası, şusu busu. Hepsini bırakıyor, 2-3 metrelik, 3 metrelik çukura giriyor.
Evet tabi, varken ardına dönüp de bakacağı bir avuç toprağa ve Allah yolunda harcadığı o mal mülk onlarla değerlendirilecek şey o. Onu bilmesi gerekiyor. Yoksa tabi biz diyoruz Allah yolunda bazı şeyleri gerçekleştirmiş olan bir Müslümanın ölme isteğidir zaten. En güzel şekilde, ki Müslüman en iyi şekilde değerlendirilir inşallah.
Evet, bakın bu yani dünyada büyük değişiklik var aslında. İnsanlar hakikaten dine yönelmeye başladılar. Hocam da biraz önce bahsetmiştik. Mesela sanatçılarda da bu değişiklik görülüyor. Politikacılarda görülüyor. Sporcularda. Bilim adamlarında görülüyor. Sporcularda görülüyor. Değil mi inşallah? Darwinizm yerle bir oldukça Allah'ın varlığı kesin. Ahiret hayatı kesin. Ölüm de kesin inşallah. Bu anlaşılmaya başlandı Allah'ın dilemesiyle inşallah. Darwinizm yıkılmasıyla tabii insanlar böyle bir büyü gibi kaplamıştı böyle %99'un dünyanın. Mesela batılı sanatçılar arasında birkaç örnek verelim ki çok sayıda örnek var. Bu sadece birkaç tanesi. Jean-Claude Van Damme, ünlü sinema oyuncusu. Ünlü sinema oyuncusunun Allah'a olan inancının hayatını nasıl huzur getirdiği şu sözlerle anlatılıyor. Diyor ki Jean-Claude Van Damme, Allah bana yardım etti. Allah'a çok uzun zamandır inanıyorum. Ancak birkaç senedir Allah'ı seviyorum. Bazı insanlar bunu duymak istemiyorlar. Çok güçlü ve oldukça iyi bir şekilde geri döndüm. İyi bir insan olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diyor. Yine ünlü sinema oyuncusu Jennifer Aniston, Allah'a inanıyorum, bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor. Yani her şeyi yapan Allah'tır diyor. Sharon Stone yine Allah'a inanıyorum diyor. Gwyneth Paltrow sinema oyuncusu, ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz diyor. Her şey Allah'ın yarattığı kaderdedir. Denzel Washington, benim için önemli olan şeyler kafamda çok açık. Allah, aile, bu sırayla. Bu Allah'ın planı, benim değil. Dünyanın bütün ağırlığını her gece yatağıma taşımak zorunda değilim. Bunun yerine duamı ediyorum ve güzelce uyuyorum. Allah'ın elini hayatımda hissettim. Ve bundan hiç şüphem yok. Eşim oldukça dindar, tüm duaları biliyor. Çocuklara da duaları öğretti. Ve şimdi benden daha çok dua biliyorlar. Hayatımdaki her olayın Allah tarafından olduğunu düşünüyorum diyor. Maşallah.
Tabii onlar, mesela biraz önceki bayanın söylediği şey çok önemli yani. Hiçbir şey böyle kaza eseri tesadüfen olmaz yani. Mesela
Jennifer Aniston.
Evet, çok büyük olaylardan tutun çok küçük olay. Mesela mutfakta işte bir bardağa eliniz çarpıyor, yere düşüyor. İşte ayağınız kalıyor mesela. Yani bu kötü gibi gözükse bile en ince detayına kadar Allah tarafından yaratılan bir olaydır.
Evet.
Ve yani ona karşı saygısızlık olmaz. O tarz bir olay karşı, ki çok büyük olaylar yaşanıyor mesela. Doktor hocam dediği gibi biraz önce, mesela bir yakınını kaybediyor bir insan. O yakını kaybedeceği yakınının ne zaman, işte hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede ve hangi salisede öleceği zaten Allah katında belli. Ya o o sahnesine gelince zaten hayatını kaybedecek. Allah onun canına oluyor. Ama dünya üzerinde bir sebep yaratıyor mesela Allah onunla ilgili. Mesela Allah ayetlerinde bildiriyor bunu. Yani yüksekçe tahkim edilmiş şatolarda daha iyi olsanız olduğunuz yere yığılırsınız buyuruyor Allah ve canınızı alırım buyuruyor ayetinde. Yani dolayısıyla mesela işte yok bakkala gönderdim. Giderken yolda çocuğuma araba çarptı. Keşke bakkala göndermeseydim. Hayatı boyunca mesela vicdan azabı çekiyor. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Yani o çocuğun bakkala gitmesiyle veyahut da senin göndermenle onun yaşamının son bulmasının bir alakası yok. Evde olsa yine ölecek.
Yani nerede olursa olsun ister şatoda ister evde. Ayette de şöyle buyuruluyor. Şeytanı Allah'a sığınırım. Onun alnından tutup da denetlemeyeceği hiçbir varlık yoktur. Hiçbir canlı yoktur.
İnşallah. Vakti gelmiş demek ki.
Tabii ki. Yani en büyük olaydan tutun. Mesela çok feci ölümler olabiliyor. Çok basit ölümler olabiliyor. Hepsi Allah katında detaylı olarak sadece sebep olarak yaratılır. Yani sonuçta sonuç önemlidir. Batıni tarafında sonuç önemlidir. Sonuçta o kişi ölür. Tabii bu çok önemli bir bilgi. Allah ayetini bildiriyor çünkü. Gölgeyi yarattım buyuruyor Allah ayetinde. Güneşi ona delil kıldım. Yani aslında gölge güneşten bağımsız yaratılıyor. Yani Allah ölümü yaratıyor, kazayı ona delil kılıyor. İnsanların kanaati gelsin diye. Bu bütün olaylar için geçerlidir. Allah sonucu yaratır her zaman ve biz her zaman sonuca bakmamız gerekiyor. Batini yönüne bakmamız gerekiyor.
Yani sebeplerle alakası yok. Ölüm iki çeşit oluyor. Birincisi samimi Müslümanlar için ölüm Kur'an'da bildiriliyor. Ölüm melekleri en güzel şekilde geliyorlar. Selam diyerek canı güzellikle alınıyor. Müslüman hiçbir şekilde korku yaşatmıyor Allah. Cennete gideceğini, Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazandığını biliyor inşallah.
Ölümün huzur içinde olacağını düşünüyor.
Evet, inşallah. İkinci bir de inanmayanlar için onlara da Allah sırtlarına ve alınlarına vura vura acı içinde çıkartıyorlar. Ta en derinden acıyı da söküp çıkaranlara diyor Allah inşallah. O zaman da o da başına gelecekleri biliyor. Cehenneme atılacağını anlıyor inşallah. Ama Müslümanlara, samimi olanlara, yani samimi olarak Allah'a iman edenlere hiçbir korku yoktur diyor Allah. Sadece Allah korkusu var ama Allah korkusu böyle insanı rahatsız eden bir korku değil. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, Allah'a darıltmaktan olan bir korku, çok ferahlık getiren bir korku. Böyle hani mesela bir korku vardı, böyle insan vahşi bir hayvandan, değil mi, karanlıkta veya öldürülmekten böyle bir şekilde bir azılı birinden, bir katilden korku. Öyle bir korku değil bu. Allah korkusu bambaşka, böyle ferahlatan insana mutluluk getiren bir korku. Çok hafifletiyor, üzerindeki bütün yükleri kaldırıyor. Çünkü Allah'tan korkan biri, hakkıyla korkan biri, Allah'ın gücünü hakkıyla takdir eden birisi, sonsuz gücünü bilen, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilen birisinin üzerinden bütün diğer korkular kalkıyor, yanlış korkular. Yani o zaman yarın korkusu kalmıyor. İşini kaybetmekten dolayı korku, eşini, işte işini, üniversitede atılmaktan, ondan sonra başıma ne gelecek, böyle yaparsam şu mu olacak, işte sağlığımı kaybedersem, ya ölürsem, ya şu olur. Hiçbir şeyden korkmuyor o zaman.
Allah'tan korku zaten acaba, kaygı gibi şeyleri ortadan tamamıyla kaldırıyor.
Tamamen kaldırıyor. Yani Üstad Said Nursi'nin çok güzel bir örneği var. Gemide giderken diyor, yüklerini diyor sırtına mı alırsın, yere mi bırakırsın? Yaklaşık olarak anlatıyorum. E tabii ki yere bırakırsın. Gemi zaten gidiyor değil mi? Giden gemide sırtını alan birinin, işte bu Allah'tan başkasından şeylerden korkan birisi sırtını almış oluyor o zaman. Bütün eziliyor onun altında. Onun için tansiyonu fırlıyor, mide hastalıkları başlıyor, migrenler, boyun ağrısı, sırt ağrısı, o organ hastalanıyor. Yok spastik kolit oluyor, yok şey oluyor, işte tansiyonu çıkıyor, şekeri fırlıyor, kolesterolü fırlıyor. Bundan dolayı işte panik atakları oluyor, depresyona giriyor. Çünkü Allah'tan başkasından korkuyor. Ve çok yanlış bir korku. Allah'tan başkası yok zaten inşallah. İnsanda ruhunu Allah üfürmüş. Ruhunun da sahibi. Hatıralarını yaratmıştır demişti hocamız. Hatıralarının da sahibi Allah. Onu da yaratan Allah inşallah. Bütün hayatını, sonsuz hayatını yaratan Allah. Her şeyin sahibi Allah. Korkacak bir şey yok. Yani Allah sonsuz da merhamet sahibi. Sonsuz şefkat ve sonsuz adalet sahibi.
Değil mi? Yani bu dünyadayız ve dünyada sahiplik yapacağımız bir şey yok. Değil mi hocam? İnşallah.
Evet. Yani Müslüman tabii Allah'ın rızası uygun yaşıyor. Allah'ın nimetlerini şükrederek en güzel şekilde istifade ediyor. Yani Allah güzel bir hayatla yaşatırım ben diyor zaten ve Allah'ın nimetleri dünyada iman edenler içindir diyor. Ve ahirette ise yalnızca onlarındır diyor. Yani şu anlamda mesela Müslüman'ın yaşadığı bir hayatta Müslüman tabii ki en güzel şekilde giyinir, en güzel evlerde oturur, en güzel imkanlardan yararlanır, israf etmez. Sanat, estetikten alabildiğine faydalanır, bilimden inşallah. Yani en güzel hayatı yaşar, temizdir, şıktır, bilgilidir, kültürlüdür, ondan sonra onurludur inşallah. Temiz. En güzel hayatı yaşar. İnşallah. Ama şükrederek, Allah da zaten şükredersiniz sizi arttırırım diyor. Vallahi iman edip şükredersiniz de Allah azabınızda ne yapsın diyor. Yani bir tek samimi olmayı istiyor Allah. Yani her şeyi Allah'ın yaptığını bilen, tamamen Allah'a kulluk eden, yani başka hiçbir şeyden çekinmeyen, korkmayan Allah'ın dışında. Sadece Allah'ı seven ve Allah'tan korkan.
Hocam yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Üstad Saydın Üstad Hazretleri'nin söylediği bir tamam. şey var. Allah o kadar merhametlidir ki hani zaten siz Allah'tan isteyin ki zaten Allah istemenizi istemeseydi istemeyi yaratmazdı.
Evet.
İnşallah.
Evet. Vermeyi istemeseydi, vermeyi istemek vermezdi diye evet, buyuruyor Said Musa Hazretleri. Hakikaten öyle yani Müslümanın hayatı çok kolaylaşıyor. İnsan, hocamızın Dinsizliğin Kabusu diye bir kitabı var. Yani din dışı bir hayat yaşadığı zaman kabusa dönüyor hayat. Bunun örneği ben mesela diyorlar ki çağın hastalığı stres. Nedir stres? Allah'a inanmamaktan, dini yaşamamaktan kaynaklanan, yani stres diye böyle hücresine bakınca adamın mikroskopla stres diye bir şey mi görülüyor? Hayır. O stres, o sıkıntı veriyor Allah. Allah mutlu etmez çünkü din dışında yaşayanı. O onu yakıp bitiriyor. O zaman işte böyle göğsünde bir sıkıntı oluyor, göğe yükseliyormuş gibi darbe sıkıntılı kılar diyor Allah. O zaman her yerinde ağrılar böyle işte somatik reaksiyonlar denen reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Organlarında değişiklikler başlıyor, işte midesinde ülser oluşuyor mesela o sıkıntıdan. Çünkü direktli asit sekresyonu oluyor böyle. Bütün spazmlar oluyor midesinde, bağırsağında sıkıntıdan. Bir türlü hazmedemiyor, ülserler gelişiyor, yok spastik kolit oluyor. Orası ağrıyor, burası sızlıyor, migren ağrılarından, korkunç migren ağrıları başlıyor böyle. Her şeyinden böyle bir sıkıntı, gece uyuyamıyor mesela. İşte hep mutsuz böyle, gülüyor ama zoraki gülüyor. Eğlenceleri de anlık oluyor zaten. Mesela bir yere gittiği zaman eğlence için, çok bilinen bir şeydir bu. İnsanlar bir eğlence mekanına giderler, orada sıkılır, başka bir yere gitmek ister. Oraya gider, orada da eğlenemez. Gece de döndüğünde de böyle ağzında leş gibi bir tatla o gece işte işte içiyor diyelim bir şey yapıyor böyle. Onun tadı, baş ağrısı, mutsuzluğu herkes bilir bunu.
Halbuki kendini Allah'a teslim etmiş insanda rahat rahat uyur. Çünkü olağan her şeyin Allah tarafından gerçekleştiğini iyi bilir. O yüzden sinir, stres denen bir kavram.
Yani Müslümanlık mesela ben şimdi hasta oldum. 7 sene hastalık tedavisi gördüm. En ağır kanserdi bu. Yani öyle bir mutluyduk ki elhamdülillah. Kardeşlerim vardı benimle bana bakan. Allah razı olsun. Çok güzel ahlakla böyle üstün ahlakla. Allah bir dakika yalnız kalmadım. Hocamız her günüyle ilgilendi. Şimdi bu öyle bir nimet ki bu Müslümanlığın getirdiği bir şey. Yani çok üstün ahlaklı bir hocamız var. Allah razı olsun. Her şeyle ilgileniyor. Benim çok yakın kardeşlerim var. Bir dakika yalnız kalmadım. Allah'ın olduğunu biliyorum çünkü Allah bu nimetleri sunuyor insana. Eğer insan samimi olarak Allah'tan olduğunu bilirse, tabii ki çok ağrılarım vardı. Mesela sürekli midem bulanıyordu. Fakat sürekli gülüyorduk. Allah'ı anıyorduk ve gülüyorduk aynı zamanda. Hatta hemşireler diyordu ki hastanede, sizin odanıza gelince diyordu, neşemiz artıyor diyorlardı. Allah şimdi kemikli nakil bölümü var. Allah her gün gösteriyor. Her gün bir cenaze geçiyordu oradan. Bir tabut. İşte tabii genellikle onlar Amerika'da olduğum için Hristiyandı böyle. Ucunda bir rahip, ağlayan yakınları böyle bana ağlayarak el sallıyorlardı odadan. Her gün bu görüntü vardı böyle, en ölümcül departman. İşte tedavi ağırdı ama öyle bir huzur vardı ki yani içimizde tarif edilemez bir şey. Çünkü Allah onu veriyor. Sonra Allah şifa verdi. Yani insanın hangi durumda olursa olsun, mesela Üstad Said Nursi Hazretleri 30 yıl boyunca hapis, sürgün, hapis, sürgün, karakol. Değil mi hayatı o şekilde? Aç kalıyor, zehirleme teşebbüsleri var, yakıt yok. Buz gibi camlar kırık ama hep mutlu. Çünkü Allah'tan olduğunu biliyor, Allah'a güveniyor. Allah'a tevekkül etmiş. Bu dinin işte metafizik sırrıdır bu inşallah. Allah'a güvenen birini Allah koruyup kollar. Sonsuz merhamet sahibidir. Yani bakın diyor ki Allah, garantisi var Allah'ın. Hiç kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Yani ne olursa olsun senin kaldırabileceğin kadardır. Ben mesela hastalıkta hep bunu düşünüyordum inşallah. Yani hastalık ağırdı ama hep demek ki elhamdülillah diyordum, kaldırabileceğim kadarını yüklüyor Allah asla. Hakikaten de öyleydi yani böyle inşallah. İnsan onun için kafayı bir şey takmaz yani, bir Allah'a güvenen, sonsuz gücünü bilen biri. Çünkü Allah imtihan edeceğini bildiriyor zaten. Yani dümdüz bir hayatı olmaz Müslümanın. İlla ki başına gelen, mesela Allah yolunda siz fikren bir mücadele çıktığınız zaman, bütün alimlerde, İslam alimlerinde, peygamberlerin hayatı bu şekilde. Hazreti Mehdi'nin de hayatı bu şekilde ve çok zorluklarla karşılaşıyor. Ama hiç yılmıyor, tevekkül ediyor çünkü. Tevekkül Allah'a boyun eğici, her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor, o çok hafifletiyor yükü. İşte yani bu mutlu olmanın sırrıdır. Çünkü kalpleri, diyor Allah, sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor kalpler. Yani mutlu olmanın tek yolu, başka türlü Allah mutluluk vermez. Allah'a güvenen biri çok mutlu oluyor. Yani hiçbir şey etkilemiyor onu. Hapse de girse, hastanede de olsa. Çünkü hapse girse haksız yere giriyor zaten. Yani bir kötülük yapmıyor ki. Ne kimseyi öldürür, ne çalar, ne çırpar, ne yalan söyler Müslüman. Değil mi? Allah'tan korkan bir insan. Bir şey olduğunda zaten o Allah'tan gelen bir şey inşallah. Olduğu takdirde onu etkilemez zaten. O çünkü dünya hayatının sırrını bilir inşallah.
Zaten Allah, evet. Hocam dediğim gibi yani ayrı yaratılan bir şey zaten yani. Bazı insanlar mesela kurnazlık yaptığını düşünüyorlar. Çok bayağı saf duruma düşüyorlar, bunu söyleyelim. Yani hiç kurnaz değiller. Şeytanın saf konumunu düşürdüğü kişi olmuş oluyorlar. Hani biz diyorlar işte din ahlakını yaşamadan da mutlu oluruz diyorlar. Ne aklımıza geliyor mesela? İlk akıllarına gelen şeylerin tamamını böyle saldırma modunda yapıyorlar mesela. İşte şuraya gideceğim, bunu yapacağım, şunu yapacağım falan. Yani ben mutluluğun formülünü çözdüm diyor. Hepsini böyle yapmaya çalışıyor. Bir bakıyor, mutluluk öyle bir şey değilmiş. Yani huzur öyle bir şey değilmiş. Mesela şevk öyle bir şey değilmiş. Heyecan öyle bir şey değilmiş. Hepsi her zaman onu anlıyor. Biraz önce verdiğin örnek çok önemli doktor hocam. İşte mesela geziyor. En sonunda sabah işte mahvolmuş bir şekilde evine dönüyor. Bir haz alamamanın da üzüntüsünü ve sinirini yaşıyor. Ondan dolayı da uyuyamıyor. Yani öyle bir şey yok. Kim Allah'a güvenilirse, kim Allah'a güvenirse, teslim olursa Allah ona ayrıyeten mutluluk duygusunu yaratıyor. Mesela Allah bir ayetinde, biraz önce sen de söyledin doktor hocam, kalplerine korku salacağım buyuruyor. Allah korkuyu ayrı olarak yaratıyor o kişilerin hissiyatlarında. Başka bir şey oluyor mesela, güvenlik duygusu indirdim diyor Allah ayette. Mesela acayip zorlu bir ortam, düşünsenize. İşte her an birileri size eziyet edebilir, her an şehit edebilir. Her an böyle acayip bir tehlikenin içerisindesiniz. Allah güvenlik duygusu indiriyor kendi katından. Siz öyle bir durum içerisinde normal evinizde, hatta böyle çok güvenli bir ortamda oturur gibi güvenli hissediyorsunuz kendinizi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Dolayısıyla öyle işte ben şunu yapacağım, bak ondan sonra benden mutlusu yok. Şunu yapayım, zaten daha bir şey istemiyorum hayattan. Bir beklentim yok. O benim için tek başına yeter. Diyen insanların yanıldıklarına kendileri de şahit oluyorlar. Her gün şahit oluyorlar. Ama diğer ihtimali düşünmelerini engelliyor şeytanın telkinleri. Hayır diyor yani, din ahlakı kesinlikle diyor. Orada zaten hiçbir şekilde mutlu olamazsın diyor. Yani zaten bunları yapıyorsun, mutlu olamıyorsun. Bir de din ahlakını yaşarsan hiç mutlu olamazsın diye üstünü örtmeye çalışıyor. Ama tabii o kurnazlık olmuyor. Saflık oluyor yani şeytana karşı. Çok büyük bir saflık olmuş oluyor. Tabii mutlu olmak için de iman edilmez. O da ayrı bir mesele. İman eder bir insan. Samimi. Yani ne olacaksa olsun, hiç önemli değil. Ben Allah'ın varlığını gördüm, Kur'an'ın hak olduğunu gördüm deyip bir insan iman eder. Bu samimiyetine binaen de Allah onun içine mutluluk hissini de verir, huzur hissini de verir, korku hissini alır, güvenlik hissini verir, her türlü güzel duyguyu, hissiyatı verir. Ve Müslüman kişi zaten böyle sebepsiz yere mutludur. Yani hiçbir şey yoktur mesela. Bediüzzaman Said Nursi'nin örneğini verdi doktor hocam biraz önce. Onun gibi. Hatta belki dışarıdan görülen kötü bir durumda da olabilir ama yine mutludur. Ama dini yaşamayan bir insan yine hiçbir şey yoktur ama mutsuzdur.
Teslimiyet başladığı andan itibaren mutluluk da devam etmeye başlar. Evet. Çünkü hani içerisindeki o doyumsuzluk, o hazımsızlık duygusu Allah kendi teslim etmediği için iyice kabarır. Hocam da dediği gibi sürekli mekan değiştirme, bir şeyden haz alamama duygusu, evet, başlar. Bu sefer uyuyamama, hastalıklar baş göstermeye başlar. Ama sizin de dediğiniz gibi Allah kendinizi teslim ettiğiniz andan itibaren mutluluğunuz, içinizdeki hazım duygusu, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğu, dolayısıyla sizin kendinizi teslim etmeniz gerektiği ve içinizin mükemmel bir huzurla kaplaması bir olur, evet, inşallah.
Yani insanların, evet, çekindiği nokta şu oluyor. Yani şuna bakıyorlar. Mesela bir yobazlık sistemi var. Münafıkhane böyle. Münafıkların oluşturduğu. Din bambaşka bir hale getirilmiş. Bakıyorsunuz adam sahtekar. Eklemeler, çıkartmalar, hurafeler var böyle. Sanattan, bilimden, estetikten uzak. Üstü başı leş gibi, leş gibi kokan. Ağzından kötülük akan böyle. Hep vahşeti, kan dökmeyi savunan bir yobaz tipi. Mesela bunu görüyor. Bunun gerçek din olduğunu zannedebiliyor. Halbuki bu gerçek din değil ki. Bunun dinle alakası yok zaten. Din çok güzel, dini yaşamak. Yani dinde bakın, Allah bilim yapmayı emrediyor, sanat var, estetik var, gerçek demokrasi var. Ve biraz önce söyledik, yani Allah'ın nimetlerinden alabildiğine helal olarak yararlanıyor Müslüman. Yani din hayatı çok güzel, dini yaşamak. Dini yaşamamak çok feci bir şey. Hem sonsuz ahiret hayatı var, cezası var Allah'ın, cehennem hayatı var. Ama dünyada da hayat kabusa dönüyor. Halbuki dindar gerçek anlamda Allah'ın istediği modeldeki, Kur'an'daki modelde mükemmel bir hayat yaşatıyor Allah.
İnşallah.
Evet, ona en güzel hayatı yaşatırım ben diyor Allah zaten. Ki içinde olduğu zorluklar içinde de çok güzel hayatı yaşatıyor. Mesela şimdi Bediüzzaman Said Nursi o hayatı yaşarken orada mutlu zaten yani. Siz bir insanı alırsınız demişti hocamız. Cennet ahlakı olmayan, cennete koyarsınız, oraya azap olur. Çünkü Allah'ın yarattığı bir his bu. Yani azap ve mutluluk, huzur. Allah yaratıyor bu hissi. İnsanın ruhunda Allah tecelli etti. Allah yarattığı için oluyor. Yani bir adam cennette çok büyük azap duyabilir. Ya da tam tersine Allah dilerse cehennemde çok huzurlu ve mutlu kılar. Mesela cehennem melekleri var demişti hocamız. Zebaniler, Kur'an'da bildiriliyor. Onlar orada bulunmaktan son derece mutlular. O ortam onları hiç etkilemiyor. Oradaki kafirleri etkiliyor. Yani orada onlar acı ve azap duyuyorlar. Aynı ortamda bulunan cehennem melekleri hiç etkilenmiyorlar. Orada çok mutlular, huzurlular.
Hazreti İbrahim'i ateş etkilemiyor mesela.
Evet, mesela değil mi? O da metafizik. Yani o tamamen metafizik bir şey. Allah'ın yaratmasıyla. Dolayısıyla Müslüman içinde bulunduğu ortamda, zorluk ortamı da olsa Müslüman mutlu olur. Ya da tam tersi mesela var, görüyoruz. Milyarlarca doları var adamın. Yani hiçbir zaman ulaşamadığı bir büyüklük hisseninden başkası yoktur diyor Allah. Bir insan, o inanmayanların içinde. Hiçbir zaman ulaşamadığı bir büyüklük isteğinden başkası. Daha fazlasını istiyor. Zaten şimdi yediği iki kap yemek var. Onu da yiyemiyor. Çünkü kalp hastası olduğu için bakıyorsunuz kolesterolü fırlamış, tansiyonu fırlamış.
Şeker.
Hiçbir şeyden yararlanamıyor. İşte 20 tane arabası oluyor. Kaçını kullanabilir? İnsan 20 arabayı aynı anda binemez. Bir arabaya bindiği zaman da bir tarafında oturur onun yani böyle. Evi 100 odalı olsa kaç yazar? Yani onun yani 3-5 odasını kullanır değil mi? Her odasına da girip çıkmaz zaten yani böyle. İşte mesela arsaları oluyor, hiç gidip görmediği. Bu mutluluk getirmez. Zaten olmuyorlar mutlu. Yani onun yüzünde böyle görülüyor. Çok tanınmış zenginler var. İsim söylemeye gerek yok, herkes bilir. Bir bakıyorsunuz 42 yaşında bypass ameliyatı geçirmiş. E şimdi niye oluyor bu? Yani acayip parası var.
Mutlu.
Hiçbir derdi yok maddi olarak. O maddi değil işte olay. Dünya hayatı yani Allah söylüyor. Eş ve çocuklarda çoğalma, malda çoğalma tutkusundan başkası değildir diyor Allah. Yani böyle bir oyun ve oyalanma konusudur diyor. Dünya hayatına kapıldığınız zaman hocamız söylemişti inşallah. Eğer dünya nimetlerini kovalarsanız siz ondan kaçar sizden. Siz onlardan kaçarsanız onlar sizi kovalar. Yani Müslümanın özelliği budur. Dünya nimetleri için yaşamaz. Ama o nimetler gelir ona zaten. Allah getirir. Bir kere huzur ve güven veriyor Allah. Huzur duygusu indiriyor. Öbür türlü göğsünü diyor dar ve sıkıntılı kılarız diyor. Yani bu sıkıntıyla yaşanmaz ki insan, kaldıramaz insan. Çok zayıf yaratılmıştır. Bunun tek şeyi samimi olmak yani Allah'a karşı. Allah'ın istediği bizden bu inşallah.
Nefis muhasebesini iyi yapmamız lazım. Kendimiz teslimiyetten mutluluk doğacağını söylüyoruz inşallah. Evet ışıltılı, evet parıltılı. Fakat bundan doğan bir karanlık var. Muhasebeyi iyi yapıp bu karanlığı önceden görmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah, doğru maşallah.
Biraz imanı kalplerinden bahsedelim.
Evet. Evet. Balıklardan hocam, bahsedelim mi?
Balıklardan bahsedelim hocam inşallah. Hepimizin de bildiği gibi balıkların anatomisinde düzen ve yaratılışın delilleri de diğer hayvanlardaki gibi mucizevi bir şekildedir inşallah. Biz biliyoruz ki su havadan 800 kez daha yoğun bir ortamdadır. Fakat bu yoğun ortamda balıkların hayatını bu kadar rahat bu kadar mutlu bir şekilde devam ettirmeleri bile başlı başına bir mucizedir. Keza balıkların sadece kafalarını oynatıp kuyruklarını sağa sola döndürmeleri, o yoğun ortamda hayatını rahatlıkla idare etmelerini etmelerinin bir göstergesidir. Ama suyun yoğunluğu o kadar balıklardaki enerjiyi alır ki burada bile Allah'ın mucizesini balıklarda görebiliyoruz. Öncelikle suyun altında bu kadar rengarenk gökkuşağı şeklinde yüzen bu balıklara insanoğlu baktığı zaman bir kere ne kadar huzurla, ne kadar mutlulukla doğuyor hocam, değil mi? Baktığımız zaman renklerindeki ahenk, içerisindeki denizin altındaki bu yoğunluktaki sanki böyle, evet biz söylüyoruz hepsi bir ölçüye göre yaratılmıştır. Fakat üzerindeki o balıkların solungaçlarındaki çizgiler Allah'ın avı geldiği zaman ona Allah'ın vermiş olduğu, anan ilhamıyla vermiş olduğu bir savunma mekanizmasıdır inşallah.
Evet.
Maşallah. Mükemmel bir yaradır. Bakın bu renkler, bu güzellik, bu simetri, sanat var yani. Allah'ın sonsuz sanatın tecellisini görüyoruz.
İnşallah. Bazılarının kuyruğunda böyle siyah bir nokta oluyor. O da şu işe yarıyor. Bilim adamları onu sonradan keşfediyorlar. Bir saldırı olacağı zaman mesela bir balık diğer balığın kafasına ilk başta saldırıyor. Hemen etkisiz hale getirmek için. Çünkü hayati organlar kafasında olduğundan dolayı. Ve de o balığın da kuyruğunda mesela göz gibi bir işaret oluyor. Diğer balık da onun gözü diye oraya saldırıyor. Halbuki kuyruğuna saldırmış oluyor. Kuyruğuna zarar bile gelse önemli değil. Zaten balık kaçıp devam ediyor.
Bu şey gibi değil mi hocam? Baykuşların kelebeklerin ardındaki baykuş gözünü görüp de dönüp kaçmaları gibi bir şey.
Evet,
ki zaten sabit duran bir balığa baktığımız zaman, bugün son model teknolojiyle donatılmış araçlara baktığımız zaman 4 ile 6 saniye arasında değişen bir zamanda 0 kilometreden 100 kilometreye kadar anca hız yaptıklarını görüyoruz ki balıklar saniyenin 20'de 1'i aralığındaki hızda aniden hareket edip yönünü değiştirebiliyorlar.
Evet, hocam zaten maşallah. İnsanlar artık evlerine akvaryum alıyorlar yani huzuru bulmak için. Benim de ortak arkadaşlarım var, evlerinde akvaryum var mesela. Evet. Bayılıyorlar yani. Televizyon izlemiyorum fazla diyor artık yani. Huzuru buluyorum, kitap okuyorum diye.
Maşallah. Hayvanlarda ibretler vardır diyor Allah zaten hayatında. Cem Hocam'ın dediği gibi yani onları izleyip imani katliler üzerinde düşünmek tabii insan imanını arttırıyor, huzurunu arttırıyor dediğin gibi ondan dolayı. Çok büyük nimet yani.
Ya Cem Hocam da söylediği gibi artık televizyona bakmıyorum, akvaryuma bakıyorum dediler. Buradan bile bilim yapmışlar. Duvar kağıdı koymuşlar. Aynı akvaryumdaki gibi. Evet. Televizyonda
evet, özel özel kanallar yapıyor hocam bunu.
İnşallah. Çok estetik. Allah çok güzel yaratmış.
Arkadan hakikaten müzik veriyor.
Dinlendiriyor. Hocam. Hoşuna gidiyor insanın maşallah.
İnanılmaz bir ahenk var renklerde. Maşallah. Hareketlerindeki uyum maşallah.
Maşallah. Hocam biz deve kuşlarının ilginç kuluçka sistemlerini anlatalım bugün.
İnşallah.
İnşallah.
Deve kuşlarının ilginç kuluçka sistemleri vardır. Sürü halinde yaşayan deve kuşları yarım düzeneye kadarı yumurtalarını ortak bir yuvaya bırakır. Hiçbir özelliği olmayan sadece sığ bir çukur olan bu yuvada her biri 1,5 kilogram gelen 40 kadar yumurta bulunur. Dişi kuş sadece 20 kadar yumurtanın üzerinde yatabilir. Bu nedenle fazla yumurtalarını yuvanın dışına iter. Yapılan incelemeler sonucunda deve kuşlarının bu itme işlemi rastgele yapmadıkları bulunmuştur. Deve kuşu kendi yumurtalarını kuluçkaya yatacağı yumurtaların arasına alırken başka dişilere ait olan yumurtalar ise dışarı yatmaktadır. Bu ayrımı deve kuşu nasıl yaptığını bulabilmek için bilim adamları yumurtalara numaralar vermişlerdir. Yumurtaların yerini değiştirerek eski ve yeni yumurtaları karıştırılarak yapılan tüm deneylerde sonucun değişmediği görülmüştür. Bilim adamlarının vardıkları sonuç deve kuşlarının yumurtalarını yüzeylerindeki deliklerin dağılımı sayesinde tanıdıkları olmuştur. Bütün yumurtalarını kabuklarında yavrunun nefes almasına imkan verecek minik hava delikleri vardır. Bu deliklerin kabuk üzerindeki yerleri her yumurtada biraz farklıdır. Bu delikler sayesinde deve kuşlarının yumurtalar arasında ayrım yapabildiği düşünülmektedir. Deve kuşunda örneğin gördüğümüz gibi canlılardaki muhteşem yapılar hiçbir şekilde tesadüfle açıklanmayacak bir tasarıma sahiptir. Bu da tüm canlıların üstün bir aklın sahibi olan Allah'ın yaratması sonucunda var olduklarını kanıtlayan bir delildir. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bu konuda bir ayet de söylemek istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. Kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nun tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.
Maşallah.
Yani her yere baktığımızda Allah'ın kusursuzca yaratmasını görüyoruz. Yani ayette Allah bildirdiği gibi kusursuzca var ederim buyuruyor. Bu çok kilit bir bilgi aslında. Çünkü bütün canlıların kusursuz halleriyle bir anda yaratılmış olması gerekiyor bilimsel olarak. Yani bu evrim teorisinin iddia ettiği gibi işte yavaş gelişmelerle, kusur, ilk başta kusurlarla, işte kusur, biraz daha az kusur, biraz daha az kusur, en sonunda bu haline gelmiş, böyle bir model yok. Yani böyle bir yaşam mümkün değil. En ufak bir değişikliğe DNA, canlıların yapısını, bilgilerinin var olduğu DNA izin vermiyor. En ufak değişiklik yaptığı zaman canlı hayatını kaybediyor. Yani bir değişiklik oluyor mesela, hemoglobinin yapısı bozuluyor. 138 tane amino asit var. Onlardan bir tanesinin yeri değişiyor hemoglobindeki. Vücuttaki oksijen dağılımını yapan molekül. Bir bakıyorsunuz orak hücre anemisi oluyor kişi. Ve cihaza bağlı olarak yaşamını devam ettirebiliyor. Tek bir tane amino asitin yer değiştirmesi. DNA'daki tek bir farklılıktan kaynaklanan bir durum. O zaman böyle bir kusursuzluk varsa 3.2 milyar harften, bakın 3-5 harf demiyoruz. 5 harf vardır. Birini yer değiştirirsin, bozulur zaten yani, o garipsenmez. 3.2 milyar harf var. O harflerden sadece bir tanesini yer değiştiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz mesela parmaklar, buradan sonrası parmakları yok. Sadece DNA'daki tek bir harfin yer değiştirmesiyle parmaklar bu şekilde doğuyor kişi. Bu kadar böyle sistem kitlenmişken, en ufak bir yanlışlığa izin vermiyorken diyorlar ki işte canlılar yavaş kademeli değişikliklerle, DNA'ya gelen işte yüzlerce, binlerce, milyonlarca mutasyonla bu hale gelmiştir. Bu mutasyonlar nereden biliyor ki, işte gözü tam olması gerektiği yere koyuyor. İlk denemede ama. Çünkü başka deneme yapmamış bu mutasyon. Onların iddiasına göre tabii söylüyorum. Kafanın üstünde denememiş. Kafanın sağında denememiş gözleri. Çünkü fosil kayıtlarındaki göz çukurları her zaman ön tarafta. Burun çukuru her zaman burada. İnsanın dişlerine hiç denememiş mesela. Kesici dişler fosil kayıtlarının tamamında önde. Çiğnemeye yarayan dişler tamamında arkada. Bu mutasyonlar, onlar diyorlar tabii, denemeler sonucunda bu hale gelmiştir. Biz doğada hiçbir denenmişlik görmüyoruz. Ya yani hangi canlıya baksak, nasılsa şu anda milyonlarca sene önceki hali de aynı. Mesela fosil kayıtlarına baktık. Kemik uzunlukları aynı. İki kolunun uzunluğu aynı. İki bacağının uzunluğu aynı. Kafes, göz kafesi kemiklerinin sayıları aynı. Dediğimiz gibi göz çukurları aynı yerde. Biraz daha yukarıda değil, biraz daha aşağıda değil. Dolayısıyla her şey tam şu anda olduğu gibi bir anda var oluyorsa, Allah'ın ayette bildirdiği gibi, ayette buyurduğu gibi, kusursuzca var edendir buyuruyor Allah. Demek ki kusursuzca var etmiş Allah. Zaten tabii, fosil kayıtlarında ayette inşallah o şekilde.
Tabii emir komuta zincirinde her şeyin mukaddes bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Cem kardeşimizin de az önce anlattığı deve kuşlarında da işlevlerini Allah'ın anan ilhamıyla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hani bal arılarında yapılan deneyin aynısını bu sefer deve kuşlarının yumurtalarının eğer ona ait değilse itip kendi yumurtalarının üzerine oturduğunu da görüyoruz.
Hayret nasıl hayır dedi.
Değil mi hocam? Canlılardaki, maşallah canlılardaki bu yardımlaşma çok mukaddes. Allah'ın yaratış sanatıyla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytanı Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir inşallah.
Maşallah, elhamdülillah.
İnşallah.
Evet. Vaktimiz bir dakikamız var. Allah evet, yani mükemmel ve düzgün bir şekilde yarattığını bildiriyor Allah. Bakın, şeytanlar Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir diyor Allah. Hakikaten bakıyoruz, mükemmel bir simetri canlılarda ve altın oran. Yani 1.618'lik oran çıkıyor. Mesela DNA'sında çıkıyor. DNA'sında bütün canlıların 1.618'lik oran var. Kulağın içindeki salyangoza bakıyoruz, 1.618, iki tur atarak dönüyor. Altın dikdörtgenin içinde. Şu mesafeyi bu mesafeyi ölçüyoruz, 1.618 çıkıyor. Bu mesafeyi bu mesafeyi ölçüyoruz, 1.618'lik oran çıkıyor. Yani dişlere bakıyoruz, insan dişleri, ön diş, iki tane diş. Gitsin baksın, ölçsün yani kendi dişi ise. Uzunluğunu, iki dişin toplamını, uzunluğunu oranlasın. 1.618 oran. Ya neyi gösterir? Bir yaratıcının sonsuz akıl sahibi ve sonsuz güç sahibi yaratıcının yarattığını gösterir değil mi? 1.618'lik oranı tesadüf ne bilsin? Bir de bu oran göze en estetik gelen oran. Yani bir şeydeki mesela Photoshop'a bilenler alsın bir insan yüzünü. Hani oluyor ya bazen böyle gazetelerde işte en güzel hanımların o yönlerini alıp birleştiriyorlar. O güzel mesela çok güzel gözü oluyor, gözünü onun gözünü koyuyor. Burnu çok güzel oluyor, o burnu koyuyor değil mi? Ağzı burnu. Bakıyorsunuz o kadar güzel olmuyor. Çünkü o altın oran bozuluyor. Estetikliğini kaybediyor. Veya bir altın oran olan bir yüzü alın, altın oranı bozun, bütün estetiği kayboluyor. Allah onu bir de beğenecek şekilde yaratmış insana.
İnşallah.
Bu tabii Allah'ın varlığını ispatlar bize. Bakın en güzel şekilde şekil ve suret verendir diyor Allah.
Maşallah. Bir ölçüyle İnşallah. Yaptığını bildiriyor. Evet. Allah'a etti. Programın da sonuna geldik bu arada. Saat 12.30'da yani yarım saat sonra Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı A9 TV, Samsun Aks TV, Hatay YRT Akdeniz TV, Sipas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edecek. Onun da bilgisini verelim. Yarın da inşallah bu saatte burada olacağız. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.